Bugün Önder, Gökalp, Bülent, Doktor Oktar, Onur ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an müzelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrimin bilimsel olarak geçersizliğinden bahsedeceğiz. Evet hocam, nasıl başlayalım öncelikli olarak?
Evimizlerin yaptıkları sahtekarlıklarla başlayalım o zaman.
İnşallah.
Ara geçiş formu olmayınca, ara geçiş formu uydurabilmek için ne soyu tükenmiş canlıları ya soyu tükenmiş canlıları örnek göstermeye kalkıyorlar. Halbuki onlar mükemmel, birdenbire eksik ortaya çıkmış olan simetrik, altın oranı yaratılmış canlılar.
Evet.
Hiçbir organın yavaş yavaş formasyonunu, yani oluşumunu gösteremiyorlar. Yani, değil mi?
Evet.
Normalde evrim ne demek, ne iddia ediyor? Kanat diyor, yavaş yavaş oluştu diyor. Akciğer yavaş yavaş oluştu. Göz yavaş yavaş oluştu. Omurga yavaş yavaş oluştu. O zaman bize omurganın yavaş yavaş oluşumunu gösterecek patolojik ve asimetrik böyle mutasyonla orada burada biraz omurga var, biraz yok canlıları göstermeleri gerekir. Birazcık kanadı var, birazcık kanadı yok. 150 kanatlı, tek kanatlı, asimetrik kanatlı, kanat olması gereken yerde değil, kafada, ayakta, bacakta göstermeleri gerekir. Yok.
Evet.
Hepsi birdenbire bir eksiksiz ortaya çıkıyor. O zaman ne yapıyorlar? Ya soyu tükenmiş canlıları, mükemmel canlıları, çünkü günümüzdeki hilali kıyaslanmasın diye. Çünkü kıyaslanınca günümüzde yaşıyor, ara geçiş formu diyemiyor.
Evet.
Ne olacak? O zaman olmayacak günümüzde. Ona inandığı zaman, özür dilerim, onu göstermeye kalkıyor ya da sahtekarlık yapıyorlar.
Tabii.
Mesela sahtekarlıklarından biri de tiktarik rozeye dedikleri bir sahtekarlık. En ünlü zaten ara geçiş formu göster dediğinde ya arkeopiteriks derler, hı-hı, ya tiktarik rozeye derler. Bir iki tane daha var böyle. Akantastoga, işte iktiostega diye böyle. Güya işte balıkla kara canlıları arasında olduğunu iddia ettikleri soyu tükenmiş amfibiyen halbuki mükemmel canlılar. Onları göstermeye kalkıyorlar. Şimdi Tiktaalik Rozea'dan bahsedelim. Tiktaalik Rozea'yı bunlar 2004 yılında 5 senelik bir çalışmanın sonunda Kanada'da bir bölgede Tiktaalik Rozea dedikleri bir fosil buluyorlar. Tiktaalik Rozea sığ su balığı anlamına geliyor. Yani iddialarına göre bu balık suyun yüzeyinde karaya çıkmaya hazır, yürümeye hazır. Yani yürüyecek gibi böyle yüzgeçleri olan bir balık olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi bakın, burada resimlerini hep birlikte görelim. Bakalım dedikleri gibi mi değil mi? Tabii ki değil dedikleri gibi. Çünkü ara geçiş formu olmadığına göre dedikleri gibi olmaması gerekiyor. Ki öyle değil. Tiktaalik Rozea'yı buldukları zaman ki yaptık, Chicago Üniversitesi'ndeki çalışmayı görüyoruz burada. Bakın mikroskopun altında yassı bir kafatası ve birkaç parça bir kemik parçası var burada. Gövde yok. Tek bir yassı kafatasından oluşan bir fosil görüyoruz. Sonra devam edelim şimdi. Bu, bakın, yassı kafatasına gövde eklenmiş. Halbuki kafatasının bulunduğu yerde, bakın bulunduğu yer burası, gövde falan yok. Bu kafatası da yassı bir kafatası, yukarıda gözler görüyorsunuz böyle. Aynı günümüzde yaşayan Alligator sinensis isimli bir timsahın çok benzeri.
Hı hı.
Yani bir timsah kafatası olduğu açıkça anlaşılıyor. Timsah kafatasına bir gövde eklendiğini görüyoruz. Bu timsahın günümüzde yaşayan hali. Normal bakın, timsah gözleri yukarıda, yassı kafatası var. Evet. Sonra kafatası bulunduğu halde, sıracık kafatası bulunduğu halde gövde ekleniyor. O da yetmiyor. Yarım olan gövdeye bir de
kuyruk,
balık kuyruğu böyle ekliyorlar. Hmm. Ama hayali. O tamamen çizim. Bu balık gövdesi, yassı kafatası. Halbuki bir de diyorlar ki bu yüzgeçleriyle yürümeye hazır. Halbuki günümüzde yaşayan zaten el balığı diye bir balık var. Suyun dibinde yürüyor.
Evet.
Yani timsaha benzeyen başka balık türü de var. Alligator gar diye bir şey var, balık türü. Timsaha benziyor. Bunların hiçbir ara geçiş formu değil. Ama günümüzde yaşadığı için ara geçiş formu diyemiyorlar.
Evet.
Fakat sahtekarlık yapıyorlar. Bakın burada işte güya dört kara canlıları, balık, arada da bu varmış gibi. Halbuki mükemmel bir timsah kafatasına balık gövdesi ekleyerek bu sahtekarlığı yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bakın, fosilin ilk bulunduğu an bu. Nature dergisinde falan hep bu fotoğraf çıktı. Dünya basınında da yer alan fotoğrafı görüyoruz. Bir kafatası var. Gövde var mı devamında?
Yok.
Fosilin çıkartılma anı artık. İnsaf yani. Bunu var, bunun resmini çekmesin.
Göstermesin, yani, yakalanacaksın.
Yani insaf böyle. Ayaklarına dolanmış. Allah bıraktırıyor tabii yani. Tuzaklarını bozuluyor. Gövde yok. Sadece bir kafatası var. Burada görüyoruz bakın, tek sadece kafatası. İşte günümüzde yaşayan bazı türler, canlılarda da hakikaten yassı kafatası gayet benzer bir şekilde görünüyor. Şimdi Chicago Üniversitesi'nin web sitesine geliyoruz. Bu da Chicago Üniversitesi'nin web sitesi. Bakın üzerinde yazıyor zaten. Şöyle büyüterek de aslında bakabiliriz. Evet. University of Chicago.edu yazıyor yukarıda, Chicago Üniversitesi'nin. Chicago Üniversitesi'nin inceleniyor fosil zaten. Evet. Yani yetkili olan yer Chicago Üniversitesi. Bakıyoruz, bir tane kafatası var. Kafatası hatta bakın üç boyutlu olarak döndürüyor da böyle. Bu da başka bir şekilde döndürüyor. Yani uzunlamasına, enlemesine, rotasyonlarla.
Bundan bu yani sadece.
Evet, bundan
burada
bu.
Burada da hata yapıyorlar.
Kardeşim insaf ya, yani ayıp denen bir şey var.
Bir kare sonra tamamını gösteriyor.
Sonra burada da işte biraz önce gördüğümüz gibi bakın ne yapıyorlar? Tekrar yukarı gelelim. Aa, gövde eklenmiş. Bir de utanmadan kuyruk eklenmiş. Ya işte sana diyorlar yarı şey, yarı. Ya kardeşim bir kere dört ayaklılarla, kara canlılarıyla balıklar arasında milyonlarca geçiş olması lazım. Onların iddiasına göre. Nasıl olacak? Patolojik, asimetrik ayakların oluşumunu gösterecek. Çünkü balıkta ayak yok. Balıkta yüzgeç var, omurgaya bağlı değildir yüzgeçler. Hı hı. Bazı yüzgeçler kemikli olabiliyor ama omurgayla bir bağlantısı yok. Pelvis kemiği yok. Çünkü bağlanacak evet, bir ayak orada veya bacak kol yok. Kara canlılarının ayrıca akciğer yapıları var, tamamen farklı. Solungaçları var balıkların, sudan oksijen ayırıyor. Havadan, yani bütün genetik yapısı ve
böbrek sistemi,
makroskopik deniz yapısı farklı birbirinden. Yani arası olamaz zaten. Biri diğerine değişmeye biraz başlasa hemen soluk alamayan o canlı evet, ölüyor.
Tabii.
Hayatta kalamıyor. Böbrekleri var kara canlılarının çünkü suyu muhafaza etmesi gerekiyor. Evet. Suyu koruyacak, ondan sonra tuzu koruyacak bir organa ihtiyaç var. Suda böyle bir şey ihtiyacı var mı balığın? Yok tabii ki. Suyun içinde yaşıyor. Suyu yaşayacak bir böbreği yok. Böbreğin de birdenbire oluşması gerekiyor. Akciğerin birdenbire oluşması gerekiyor. Bütün kol bacaklarının omurgaya bağlanıp birdenbire oluşması gerekiyor. Metabolizmasının karada yaşayacak şekilde birdenbire değişmesi gerekiyor. Karada çünkü çok süratli. Bazen çölde sıcağı 50 dereceyi buluyor. Yazın gece de muazzam soğuk oluyor.
Evet.
Yani bütün bunlar adapte olacak metabolik sistemlerinin olması gerekiyor. Ve bunun da tek bir anda on binlerce genin tek bir anda değişmesi gerekiyor. Böyle bir şey evrimsel iddia etmediğine göre, bunun yavaş yavaş aşamasında olamayacağına göre arada bir şey yok.
Yok.
Olamaz diye biliyoruz genetik ve moleküler biyolojiden. Fosillere baktığımızda hakikaten öyle. Hep balık var, kara canlısı var, amfibiyen var. İkisinin arası hiçbir şekilde yok.
Evet.
Hepsi
evet,
mükemmel. Ya o var ya o var. Amfibiyenler zınk diye ortaya çıkıyor. Seymoria diye bir işte yine amfibiyeni öne sürüyorlar. Ondan sonra ondan daha önce yaşamış olan sürüngenler olduğunu görüyoruz. Yani sürüngenin atası falan değil. Seymore dedikleri bu amfibiyen, soyu tükenmiş amfibiyen türü. Ondan daha önce yaşamış, 30 milyon yıl önce yaşamış olan sürüngenler var zaten. Evet. Hep yalanlanıyor.
Evet.
Hep yalanlanıyor. İki tane örnekli tiktaylık rozeye. Al sana tiktaylık rozeye işte. Sahtekarlık. Bir tane timsah kafatası var. Ondan sonra bakın 5 sene ödenek alıyorlar. 5. sene ödenekleri bittiğinde birdenbire kafatası çıkıyor. Ondan sonra kafatasını incelemeye gönderiyorlar. Ya bunun gövdesi yok, ne yapsak diye. Şimdi timsah kafatası bu. Oradan aynı katmanda çünkü mükemmel balık fosilleri de var. Bir tane balığın fosilini alıp hadi diyorlar bu kafatasına.
Evet.
Nerede resmine bakıyoruz?
Yok.
Orada gövde var mı? Yok.
Tabii, tarihleri hep böyle dedim. Bir gelebilir miyiz? Mesela Darwinistler ne demişler daha önce? Ne oldu şimdi mesela? Bir bakıyoruz her iddiaları o iddiaların sonucunda ne çıkıyor ortaya? Yalan olduğu çıkıyor. Pardon
İnşallah,
diyorlar. Bu pardonu devamlı söylüyorlar. Ama bu işin bir pardonu yok çünkü insanları özellikle değil mi Allah yolundan saptırmak için özellikle yapılmış şeyler. Bunları biz biliyoruz. Darwinizmin ideolojisini de biliyoruz. Bu insanların ödenek almak için veya yükselmek için veya şey için Darwinize destek verdiklerini de biliyoruz. Bakın diyor ki İda mesela daha önceden slide'a gelelim. Ne denilmişlerdi İda için? İnsanın en eski atası dünyanın 8. harikası dediler. O kadar iddialılardı.
Dur, bakın orada NTV MSNBC'si var. Ne diyor NTV?
47 milyon yıllık. Fosil
kayıp halka diyor.
Kayıp halka olabilir diye ortaya koyuyorlar. Bunları bütün gazetelerde, dergilerde, basın şeylerinde gösterdiler.
Sonra hocamız ne dedi? Bu dedi lemur dedi.
Lemur dedi.
Hemen açıklama yaptı hocamız.
Arkasından
yani, günler içerisinde dedi ki bu dedi lemur, mükemmel lemur fosili diye açıklama yaptı televizyonda.
Ondan sonra da gerçekten lemur olduğu ortaya çıktı. Sadece bir lemur fosili olduğu çıktı ve hemen alelacele ortadan kaldırdılar bunu.
New York Times, BBC hepsi özür dilediler. Onların özürleri
evet,
var.
Tabii.
Hocamız söyledikten sonra ya dediler. Hay Allah dedi.
Tabii.
Yani, Allah, yani Allah'ın olarak tabii inşallah. Yani bak sen şu işe dediler. Lemurmuş bu. Yani ya.
Pardon.
Ya.
Sonra çıktı onun ardından Ardi'yi çıkardılar biliyorsunuz. Ardi için ne demişlerdi? İnsanın dik yürüyen atasını bulduk dediler. Yani büyük bir sansasyonla ortaya çıktılar. O ne olarak ortaya çıktı biliyor musunuz? Ardi.
Bak,
parçalanmış leğen kemiğinin dik yürüyen canlı görünümü verilebilmek için özel bir biçimde bir araya getirildiği, fosilin bir maymundan başka bir şey olmadığı anlaşıldı.
Bir de ayrıca 15 senelik fosil.
Tabii çok eski.
Yeni değil. 15 sene bekletiyorlar. Niye bekletiyorlar? Yani bunun ara geç formu olduğuna inansalar daha çıktığı an tabii, ortalığı bayağı, yıkarlardı. Tabii. 15 sene bekletiyorlar. Ya bu maymun biliyor herkes bunu. Tamam, önemsemiyorlar. Sıkıştılar.
Bulamayınca bir şey.
2009-2010 yılında müthiş bir darlık meydana geldi. Niye? Bugün hocamız hadisi okudu. Hadiste ne diyor? 2010 yılında büyük bir atak yapacak diyor Mehdiyet diyor. Mehdi ve talebeleri.
Evet,
2010 yılında hemen Ardi'yi piyasaya sürmeye kalktılar böyle. Sonra
geçmiş olsun.
Piyasadan çekti.
Sonra Piltdown adamı tarihin en büyük bilim sahtekarlığı. Bu insanın hayali evrimine en büyük delil diye söylediler. İnsanlığın atası olarak 40 yıl British Museum'de sergilediler. Ne yaptılar? Orangutan değil mi çenesini insan kafatasına eklediler. Ve böylece insanlığa değil mi onu törpülediler, potasyum dikromat verdiler. Ve insanlığın atası diye 40 sene boyunca kimse sesini çıkarmadan, kimse de karşı fikir ortaya koymadan böyle bir şey, bu şekilde insanlığa bunu dayattılar.
E tabi hocamız yok o dönemde.
Tabii o dönemde yok.
Atıp tutuyorlar.
Sonra ne olduğu anlaşıldı. Bunun törpülenen gerçekten de baktılar. Bilimsel olarak verilerine baktılar. Bir baktılar. İnsan kafatasına orangutan çenesini eklemişler. Eskitmeler yapmışlar. Dişlerini törpülemişler. Özel bir fosil hazırlamışlar. Büyük bir yalan olarak. Ve düşünün bak bu ortaya çıktıktan sonra hiçbir basın kuruluşunda, dergilerde, gazetelerde bu yayınlanmadı. Üstü örtüldü. Her zamanki gibi. Nasıl diğer fosilleri saklıyorlardı değil mi? Ortaya buldukları bütün gerçek fosillerin hepsini yıllarca sakladılar. Mesela onlardan diğeri Nebraska adamı.
Onu hocamız açıkladı ya. Piltdown adamı kimse bilmiyordu.
Bilmiyordu evet. Bilmiyor tabii saklanmıştı.
Büyük sahtekarlık. Alelacele literatürden çıkartıyorlar, müzeden çıkartıyorlar. Müzenin müdürü diyor pardon ya diyor orada da bir pardon lafı var. Adam diyor ya siz diyor bunun farkında değil misiniz ya diyor. Ya nasıl da fark etmemişiz diyor 40 yıl burada. Neyse diyor alıyorlar çıkartıyorlar falan.
Hayır bulunuyor. Yani şimdi herkesin bildiği bir şey artık ortaya çıktıktan sonra gene bilim dergileri bunu dergiler daha bu büyük bir sahtekarlıkmış demiyor. Mesela bunu yapan insan kim yapmış bunu bilim adamı şu yapmış. Onu insan ifşa eder değil mi? İnsan çıkartır kardeşim bak sahtekarlık yapmış bu adam. Evrimcilerin yüz yasası bilim dünyasının yüz karısı demesi gerekmez mi normalde?
Bir sahtekarlık yapıyorlar ve 40 yıl boyunca dünyanın en ünlü müzelerinden tabii. birinde sergiliyorlar bunu. Ve kimse çıkıp demiyor ki bu gerçek mi veyahut da tabii. bunun sahte olduğu ortaya çıktıktan sonra kimse bunu sorgulamıyor dediğin evet. gibi hocam evrimci basın taraftarları. Evet. Biz burada program yaparken bile ağzımızdan en ufak bir yanlış kelime çıksa hemen özür diliyoruz. Evet. Çıkıp bu insanların da 40 yıl boyunca sahte bir şeyi ortaya koyduktan sonra çıkıp demeleri lazım ki gerçekten kusura bakmayın böyle böyle bir hata olunmuş veyahut da bir özür şeyleri
hata
yayınlanması
yani,
lazım. Ya. Tabii bir sahtekarlık olunmuş. Bunun evet. üstelenmesi lazım. Sadece ya, çıkıp hocamızı üsteliyor bunu.
Onu bıraktık. Heykel bak sahtekarlık yapıyor. Heykel.
Kabul ediyor.
Heykel diyor ki ben sahtekarlık yaptım diyor. Şimdi bunu söylediği zaman daha Darwin döneminde söylüyor bunu. O dönemde yaşamış. Aradan 100 seneden fazla geçiyor. Hala okul kitaplarında heykelin sahtekarlıkları okutuluyor. Ya diyoruz ki heykel ben sahtekarlık yaptım dedim diyorum. Diyoruz. O da cevap olarak diyorlar ki hayır heykel asıl sahtekarlık yaptım demekle sahtekarlık yaptı. Abi doğru söyledi diyorlar. Kardeşim heykelden çok heykelci, Darwin'den çok Darwinci oluyorlar.
Evet.
Yani çok şaşırtıcı. Heykel sahtekarlık, hayır sahtekarlık yapmadı. Heykel yalan söyledi diyor. Sahtekarlık değildi o diyor.
Tamam.
Kendisi itiraf ediyor zaten. Miller mesela kendinde deneyinde sahtekarlık yaptığını itiraf ediyor. Hala insanlar mesela ya takip etmediklerinden, cahilliklerinden yapıyorlar ya da başka bir şey olmadığı için evet. mecbur kalıyorlar. Evet. Çünkü biz bir bakıyoruz mesela okullarda, konferanslarda ellerinde hala heykel çizimleri var. Onlarla mesela onları kaldırıyorlar. İşte Miller'ın deneyini kaldırıyorlar yazı pankart olarak. Onlar zaten kendileri daha itiraf etmişler böyle bir şeyin olmayacağını. Evet. Bari ya yeni şeylerle gelin ya da olan bilgilerinizi güncelleyin ki insanlar da biraz daha baktıkları zaman bir gerçeklik payı var mı diye düşünebilsinler. Zaten sahte olduğu çok net ortada
işte yani. Güncelleyemiyorlar çünkü güncellediği zaman tamamen söylediğin tersine bilimsel veriler hepsi tamamen yaratılışı ispatlıyor.
İnşallah.
Allah'ın yanlışını. Bakın Nebraska adamı vardı biliyorsunuz. Ne demişlerdi onun için? İnsanın slayta gelebilsek. İnsanın hayali maymun atası olduğunu iddia etmiş ve Nebraska adamının bütün ailesiyle resimlemişlerdi.
Bütün kaynatası, kayınbirader, bacanak hepsi orada.
Ne oldu?
İnsaf ya bir tane dişe.
Ne çıktı biliyor musunuz?
Bütün şeyi çizmişler, sülaleyi çizmişler orada.
Nebraska adamı denen şeyin yalnızca soyu tükenmiş bir domuz dişinden ibaret olduğu anlaşılıyor. Yani adam domuz dişi buluyor. Domuz dişi, insan dişi dedi. Onun üzerine ailesini çiziyorlar. İşte söylediğin gibi bütün sülalesini orada çizerek sanki böyle bir şey yaşanmış gibi insanlara empoze etmeye
böyle. Şeyleri işte, çok geniş. Hayal güçleri çok geniş. Yani bir dişten mesela böyle bir aile tablosu çıkarıp onların nasıl yaşantı şeklinin olduğunu, nasıl yaşadıklarına dair böyle resmen bir hikaye bazında bir çizim yapıyorlar. Evet. Ya hayal güçlerinin ne kadar sınırsız olduğunu da gösteriyor. Evet. Bu mesela az önce Oktar Hocam'ın da dediği gibi mesela Tiktarik Rozay'da da aynısını yapıyorlar. Adam diyor ki bunu yapabilmek için çok iyi diyor. Hayal gücünün olması lazım. Yani atış kuvvetinin çok sağlam olması gerekiyor ki diyor. Bunu uygulayabilirsin. Yoksa diğer türlü mümkün değil. Tabii. Burada da aynısı mesela. Bir dişten yola çıkarak bir hayatı böyle insanları bütün sülaleyi çiziyor. Yani bir tek bir dişten yani.
Bir de tek bir dişten de değil. Domuz dişinden maymun yapıyor. Yani adam domuz dişi bulmuş. Ya. Maymun çizimleri, maymun ailesi çiziyorsun. Yani bu
oraya yani normal dişçiyi de çizer o. Dişçiyi de
normalde zaten yani orada kafatasını bulmuş olsa yani vücudun diğer kemiklerini bulmuş olsa dahi biliyorsunuz yumuşak dokuları ortaya çıkarması mümkün değil o iskelet yapısına göre. İnşallah. Ama onlar da, yani daha da ileri gidiyorlar. Tek bir dişten çıkartıyorlar. Tiktaalik Rose'de mesela bunların bir hayali var. Darwin'in de bir hayali vardı. Yani bu fosillerin bir gün bulunacağını ben umut ediyorum inşallah. Şu an yeteri kadar katmana inemedik ama ileride inşallah çıkacak. Öyle bir hayali var. İnşallah. İşte onlar da o hayali gerçekleştirmek adına bir tek dişten bir topluluk çizebiliyor. Ve farklı aileler çizebiliyor. Evet. İşte biraz önce Tiktaalik Rose'ye baktık. Tek bir kafatasından onun hayalindeki olması gereken bir vücut ekliyor ona, vücut parçası ekliyor ve olmayan bir kuyruk ekliyor. Onu hayal ediyor, öyle olmasını istiyor. Ama gerçeğe baktığımızda onların hayalini karşılayacak herhangi bir fosil örneğine rastlamıyoruz inşallah.
Bir de Oktar'ın dediği gibi normalde soyu tükenmiş şeylere bakıyorlar ki bunun şeyi bulunursa, ya bulunmazsa tabii ortada tamam bu ara geçiş formu diye insanları yedirmeye çalışıyorlar. Mesela Sörekant onlardan biri. Sörekant için diyorlar ki bakın ara geçiş formu. Denizde, sığ sularda yaşayan bir balık olduğunu iddia ediyorlar.
Soyu tükenmiş
bir canlı ve onun daha sonradan karaya çıktığını ve bunun da özelliklerini işte ayakları benzer işte içindeki yağ kesesinin akciğer olduğunu iddia ediyorlar.
Büyük beyni var diyorlar. Büyük,
mesela diyor ki akciğeri ve ayakları oluşmakta olan denizden karaya çıkmak üzere olan soyu tükenmiş bir ara formu olarak demişlerdi. Ama Sörekant'ı yani adamlar şoka giriyor. Yolda dinozor görsem bu kadar etkilenmiş, şaşırmazdım diyor ya bilim adamları. Çünkü şoka giriyor. Bu sığ sularda değil, derin sularda hala yaşayan bir balık olduğu ortaya çıkıyor. Can defalarca da yakalanıyor, dip balığı. Kendileri yaptığı sahtekarlığı ortaya çıkıyor. Bunların mesela biraz önce bahsettiği Heckel diyor ki, yani gayet pişkin adamlar. Ben diyor sahtekarlık yaptım ama bundan utanmam gerekirken diyor utanmıyorum. Çünkü benim gibi birçok bilim herkes adamı yapıyor. Arkadaşım. Kendi yazdığı makalelerde, çıkardığı dergi, en ünlü dergilerde, en üst şey dergilerde, üniversitelerde zaten buna benzer çarpıtmalar, hayali çizimler ve bu tip şeyler zaten yapıyorlar diyor.
Herkes yani, yapıyor.
Herkes yapıyor bunu. Yani
Darwin, Darwin de söylüyor.
Tabii. Yani,
çünkü herkes yapıyor dedi. Zaten en yakın orada şeyi ve Darwinizmi ortaya atan Darwin. Onu kastediyor zaten. Tabii. Darwin. Hepsi sahtekarlık yapıyor diyor. Kim söylüyor bunu? Heckel söylüyor.
Tabii.
Adam da diyor ki yok diyor. Heckel doğru söylemiyor diyor. Asıl sahtekarlık Heckel'in sahtekarlık yaptığı dememdir diyor kardeşim. Şaka gibi ya. Film gibi bir şey yani bu Darwin'in.
Lucy mesela ondan sonra Lucy ortaya çıkıyor. Ne denemişlerdi onun için? İnsanın en eski maymun atalarından biri olduğunu iddia ettiler. Bakın bizim gazetelerimizde akşam gazetesinde 3 milyon önce en güzel kadındı diye haberleri baş sayfadan verdiler. Aynı şekilde Science da verdi değil mi? Birçok Science and View verdi.
Ne diyor? 3000 yıl önce en güzel kadın mı diyor? Şaka gibi. Yani.
Bir de kadın olduğunda cinsiyetini bile belirlemiş arkadaş. Allah. Ama ne oldu? Canlının fosili üzerinde yapılan inceleme neticesinde yürüyüşü dahil bütün özelliklerin şempanzelere özgü olduğu ve Lucy'nin bir şempanze olduğu kesin olarak anlaşıldı.
Tabii.
Kesin olarak.
Hangi bilimsel delillere dayanıyor? Bir kere omurga yapısı, leğen kemiğiyle olan açısı.
Eğik yürüyüş.
Tabii eğik yürüyüşün yapısı, iskelet yapısı çok farklı. Hı. Maymunlarda. Bunların kolları uzun, bacakları kısa, kafatası hacimleri ufak, çeneler çıkık, gözler yakın, evet. Dişler sivri. Yarım daire kanalları var dengeyi korumak için. Öne eğik bir yürüyüşteki açıyla ayağa kalktığın arasındaki denge organlarının acısı birbirinden çok farklı. Yere paralel olabilmesi için, dengenin korunabilmesi için Allah ikisini de farklı yaratmış. Lucy'nin bu denge organlarının şey açısı Australopithecus, Homo habilis, şempanzelerin hepsi birbirine paralel.
Paralel tabii.
İnsan olanlar yani Homo sapiens dedikleri Homo erectus ve günümüzde yaşayan insanların hepsi farklı bir açıyla yani insan yapısında. Ayrıca dili yani konuşmaya yarayan bir sinir var. Hipoglossal sinir deniyor buna. 12. kafa çifti. Onun çıktığı bir kanal vardır. O kanal iskelette yani iskeletteki o hipoglossal kanala bakarak sen hipoglossal sinirin çapını tayin edebiliyorsun. Çünkü sinir büyükse çapı da geniş oluyor. Sinir küçükse çapı İnsana bakıyorlar. Homo sapiens ve Homo erectus ve günümüzdeki insanın Homo sapiens zaten. Hepsinde kanal geniş. Bütün maymun, şempanze, Australopithecus, Homo habilis'in hepsinde insanınkinin yarısı kadar. Neden konuşmuyor çünkü? Allah konuşmaya çok kompleks bir yapı olduğu için insanda daha geniş, çok daha fazla sinir lifiyle kontrol edildiğinden kanal geniş oluyor. Onlardaki de birbirine ayrı. Yani hepsinin maymun olduğu anlaşılıyor. Lucy dahil olmak üzere. O grubu tamamı maymun. Şempanzelerle aynı zaten. İnşallah. Farkı yok onlarda. Evet, inşallah.
Devam edelim. Heykeli biraz önce bahsetmiştik. Heykel içinde çizimlerine bakarak insanın anne karnındaki gelişim evrelerinde kurbağadan insan cinine sözde bir evrim geçirdiğini, türler arasında da bu tür bir evrimleşmenin yaşanmakta olduğunu iddia etmişlerdi. Ama ne ortaya çıktı? İşte biraz önce de Heykel'in embriyo çizimlerinin sahte olduğu, farklı canlılardaki embriyoları alıp kasıtlı olarak insan embriyosu gibi gösterdiği Heykel'in sahtekarlığı olarak ortaya çıktı.
Tabii Science dergisi yayınladı onu.
Tabii. Science'da bile çıktı ve insanlara bilimsel bir gerçekmiş gibi dayatıldı bu yıllarca.
Evet.
Bakın Science dergisi diyor ki 1950 senesinde diyor Heykel'in çizimleri ders kitaplarından kaldırıldı diyor. Bakın 1950 senesinde kaldırılan Heykel'in bu öğretilerini Boğaziçi Üniversitesi 1911 yılında konferansında anlattı. Öğrencilerini anlatıyordu.
Tabii.
Bakın bu doğru. Bizim konferanslarımızı basmaya gelen adamların elinde ne vardı? İşte gösteriyoruz resimlerini. Heykel'in bu çizimlerini gösteriyor hala. Siz nerede yaşıyorsunuz kardeşim? Artık yani dünyaya dönün de değil mi? Hangi çağda yaşıyorsanız normal ya çağa işte ayak uyum sağlayın.
Bakın çok önemli. İlerici diyorlar değil mi?
Evet. Bilim.
Bilimle diyor. Karşı çıkana da haşa gerici diyorlar. Şimdi ilericilikle gericilik göreceli bir şey. Yani kafayı geriye dönmüş, Sümerlere dönmüş, Heykel'e dönmüş, Heykel'in üzerinden Darwin'den Sümerlere kadar dönmüş. Orayı ileri zannediyor. O kafayı bir çevirse ilerinin ne olduğunu görecek. Yani genetik var, moleküler biyoloji var, elektron mikroskopi var. O embriyoların gerçek hallerinin fotoğrafları var günümüzde. Yani gerçek hallerinin fotoğrafı. Bir bakıyorsun alakası yok. Bir kere embriyoların büyüklükleri bile oradaki gibi değil. Hepsini aynı boya getirmiş. Hepsini eklemeler ve çıkarmalar yaparak birbirine benzetmiş özel olarak. Zaten Alinen söylüyor, kendi söylüyor. Evet. Ben de sahtekarlık yaptım diyor. Bunun artık daha bir şey söyleyecek bir şey yok. Adamın kendisi açıklamış bunu. Hala onu gerçek zannetmeleri.
Evet, çok iyi.
Yani zannetmenin ötesinde söylüyorsun çünkü artık.
Evet.
Biliyor gerçek olmadığını birçok kişi. Ona rağmen bunu lanse etmeleri ne kadar çaresiz bir durumda debelendiklerini gösteriyor böyle. Ya süper çaresizler.
Yani
adamın sahtekarlık yaptığını Alinen biliyorlar. Sahtekarlık olduğunu biliyorlar. Ona rağmen onu kaldırıyorsa işte bu muazzam bir çaresizlik yani böyle.
Evet, çok
son debelenme.
Bir atasözü beklemiştim senden ama herkes gider Mersin'e, onlar gider tersine. Evrimcilerle. Bakın Heykel diyor ki, işin şakası. Bakın bu biraz önce söylediğim şeyi net onun ağzından dinleyelim isterseniz. Bu yaptığım sahtekarlık itirafından sonra kendimi ayıplanmış ve kınanmış olmam olarak görmem gerekir. Fakat benim avuntum şudur ki suçlu durumda yan yana bulunduğum yüzlerce vatandaş, arkadaş, birçok güvenilir gözlemci ve ünlü biyolog vardır ki onların çıkardıkları en iyi biyoloji kitaplarında, tezlerinde ve dergilerinde benim derecemde yapılmış sahtekarlıklar, kesin olmayan bilgiler az çok tarif edilmiş, şematize edilip yeniden düzenlenmiş şekiller bulunuyor diyor.
Bak adam bütün o dönem
detayı anlatmış.
Evrimcilere sahtekar diyor ve biyolog diyor. Bak ünlü biyolog vardır ki diyor, gözlemci. Yani biyologlar o dönemde evrimi destekleyen biyologların hepsine ne diyor? Sahtekarlık yapıyorlar diyor.
Evet.
İnsaf yani işte. Zaten bunu kim söylüyor? En yetkili ağız olan işte Heykel
söylüyor. Kendi söylüyor.
Darwin de çok yakın arkadaşı zaten. Ya Darwin de içine katarak o dönemki bütün biyologları hepsini içine katarak bu açıklamayı yapıyor.
İşte bunları nerede görüyoruz biz? En iyi biyoloji kitapları dediğimiz şu anda hocamız gösterdi. Devlet kitaplarında bunu hocamız göstermiyor mu?
Heykel
hala çizim olarak duruyor orada.
Devlet kitaplarında
adam
duruyor.
Kendi ağzından yalanlamış. İşte burada delili de var. Adamın kendi ağzından sözünü de söylüyoruz. Niye hala kimse çıkarmıyor bunu buradan? Normalde değil mi? Birisinin kardeşim bu yalansa hemen çıkaralım demesi lazım.
Evet.
Değil mi? Oradan atmamız lazım. Hala bakın yayın yapıyorlar Radikal Gazetesi'nde. Değil mi? Hala baskı yapıyorlar. Bilimsel baskı yapıyorlar. İşte evrim teorisini okullardaki kitaplardan çıkarmaya çalışıyorlar. Biz bir şey çıkarmaya çalışmıyoruz. Veliler haklı. Yalan bir şey niye kendi oğluna kızına öğretilsin
ya
ki?
Ya tabii ki yani
niye
mesela
bir şey
Heykel'in çizimleri anlatılsın bir sayfada. öbür sayfaya da heykelin şu itirafı koy.
Evet. O zaman tam istediğin gibi anlat.
Yani bak adam yani heykelin çizimini bir sayfaya koy. İtirafını yan sayfaya koy. Veya altına koy itirafını. Kimse bir şey demiyor ki. Çizimini gösterme demiyoruz biz.
Tabii.
Adamın o itirafını da altına koyarsanız zaten heykelin ne dediğini bilen birisi heykelin çizimlerini de dinlemez. Darwin sözüne de inanmaz. Ya hocamız diyor ki bakın onlar 100 sayfa 300 sayfa anlatsınlar diyor. Bize 3 sayfa versinler diyor.
Yeter.
Tabii.
Yani 3 sayfada bir proteinden oluşması imkansızdı. 2 fosillerin ara form olmadığının bir sayfada anlatılması. 3. sayfaya da 5-6 tane fosil koyalım diyor. O kadar.
Evet.
Bu kadar. E bu yani fikir özgürlüğü zaten bunu gerektirir. Yani öyle bir Darwinist diktatörlük var ki bir dini, pagan dinini dayatıyor. Bütün bilimsel delillerin sahtekarlıklara rağmen yani sahtekarlık yapılan işte heykelin çizimlerini göstertiriyor. İşte ara geçiş formu, tiktalik, rozeye bilmem ne bunu koydurttu. Uydurma fosilleri, soy tükenmiş canlıların ama gerçek fosillerin proteinlerin oluşması imkansızlığını mümkün değil ders kitaplarında yayınlatmıyor. Dünyanın evet. Hiçbir yerinde yok bu. Amerika'da evet. Da tam hakimler, Arap yani bütün Arap ülkelerinde hakimler.
Evet.
Suudi Arabistan'a dahil, İran'a dahil yani delille gösterdi programda değil mi hocamız inşallah ve evet. Arkadaşlarımız. Ders kitaplarında da artık. Azerbaycan'da da öyle, İran'da da öyle, Türkiye'de de öyle. Yani çok hakikaten değişik bir durum Allah'ın dilemesiyle. Evet. Yani çok acayip ya.
Tabii. Büyük bir büyü.
Bir türlü bilimsel delili anlattıramıyorsun yani böyle. Ya yorum da yapma tamam. Yani yorumsuz olarak gerçek fosilleri koy. Proteinin oluşması imkansız anlat.
Tabii.
Bir de böyle de yani proteinler tesadüfen olamıyor de. Başka enzimler gerekiyor. Mutlaka hücrenin organelleri gerekiyor. DNA gerekiyor aynı anda. Aynı anda canlı hücresi gerekiyor. Doğada mümkün değil kendi kendine olamıyor. Ne amino asit ne protein.
Tabii.
Bunu da anlat. İstediğini seçsin. Yani bir fikir özgürlüğü yok mu demokrasi madem? Çok yani tabii. Çok acayip. Yani fikir özgürlüğü bu anlamda yok dünyanın hiçbir tabii. Yerinde.
Tabii.
Tek yönlü olarak dayatılıyor.
Evet.
Çok yanlış şey. Anlattığı mesela birkaç sahtekarlıktan bahsetti evrimcilerin yaptığı yanlışlıklardan. Onların da aynı şekilde ders kitaplarına konması gerekiyor aslında. Tamam yani Darwinizmi böyle anlatıyorlar ama bunun yanında yapmış olduğu sahtekarlıklar var. Darwinizmi işte kabul ettirmek adına yapmış olduğu sahtekarlıklar var ve sonuçları da bunlar. İnşallah bu birkaç örneği bile yayınlasa ders kitaplarında zaten yeterli insanlar inşallah. Evet. Tabii iman hakikatleri yayınlanması gerekiyor. Çünkü yani insanların bunları öğrenmesi gerekiyor. Canlılar nasıl yaşıyor? Değil mi? Tesadüfen ortaya çıkmadıkları çok açık inşallah.
Tabii.
Her canlıya baktığımızda ayrı ayrı ders kitaplarında yer alması gereken iman hakikatleri var. Bunları öğrencilerin, çocukların, yeni yetişen kişilerin görmesi gerekiyor inşallah. Kesinlikle. Yani bu şekilde eğitilmesi gerekiyor. Çünkü doğru olan bu. Biz doğaya baktığımızda bunu görüyoruz. Evrim sürecini zaten görmüyoruz. Yani görmediğimiz bir şeyi sen ders kitaplarında yayınlıyorsan ve insanlara bunu anlatmaya çalışıyorsan gördüğümüz ve şahit olduğumuz değil mi? Tanıklık ettiğimiz tüm doğa harikalarını da anlatmamız gerekiyor. Allah'ın yaratışını insanlara en güzel şekilde sunmamız gerekiyor. Bilimsel gerçekleriyle inşallah.
Tabii inşallah.
Bakın mesela ufak bir canlıdan bahsedeyim. Bu kelebek ve güve larvaları var. İşte ve özellikle bunlardan Amorpha juglandis isimli bir turtle. Mükemmel bir yaşantısı var. Allah'ın sunmuş olduğu şekilde yaşantısını devam ettiriyor. Kamuflaj yöntemini kullanıyor. İşte yapraklara, yeşil yaprakların arasına saklanabiliyor. Bakın hatta birkaç resmi de var. Onlara da bakalım. Amorpha juglandis Latince ismi. Bu tırtıllar bakın mükemmel bir kamuflaj yöntemi kullanıyorlar. Hatta devam edelim şimdi. Şekillere. Bakın ayırt edilmesi mümkün değil. Allah böyle bir canlı yaratıyor. Kelebek ve güveli larvası inşallah. Ve yaşadığı ortamda bulunduğu yaprakların üzerinde rahat bir şekilde gizlenebiliyor. Böyle bir kamuflaj yöntemi kullanıyor ve avlanmaktan bu şekilde korunmuş oluyor. Bunun yanında başka yöntemler de kullanıyorlar. İnşallah bilim adamları bu tırtılları incelemişler. Farklı bir korunma yöntemleri de var. Şimdi normal şartlarda vücudun iki tarafında delik var. Bu deliklerden nefes alıyor. Ama bir deney yapıyorlar bilim adamları. Ufak bir pense kullanıyorlar. İnce uçlu bir pense. Ve bu canlıya sanki bir kuş geliyormuş ve gagalayacakmış gibi saldırmaya çalışıyorlar. Ve canlıdan bu deliklerden, normalde nefes aldığı deliklerden çok tiz ve yoğun bir ses çıktığını görüyorlar. Canlının, tırtılın işte kendisine saldırmaya gelen kuşları bu şekilde korkuttuğunu, ürküttüğünü görmüş oluyorlar. Hatta canlı bir şekilde de kuşun geldiğini, hatta bunların ne diyorlar, bilinen en düşmanı sarı çalı bülbülleriymiş. Bu sarı çalı bülbülü gelip avlamak için tırtıla geldiğinde bu sesi duyduğunda birden duraksadığını ve geri kaçtığını görüyorlar. İrkilip inşallah. Maşallah. Tırtılın böyle bir korunma yöntemi var. Maşallah. Normalde nefes aldığı deliklerden ses çıkartaraktan avlanmaktan korunmuş oluyor. Yırtıcılardan korunmuş oluyor. Subhanallah.
Tabii. Burada mesela anormal şey mesela tırtılın o kuşun hani hangi canlının onun düşmanı olduğunu yemeye geleceğini bilmesi gerekiyor. Ve onun da hangi frekansla o sesten etkileniyor ve ondan korkuyor olduğunu bilmesi gerekiyor. Inşallah. Bunu da kendi vücudunda o ses olarak çıkarması gerekiyor. Bu çok mucizevi bir sistem. Yani bunun tesadüfle hangi şeyinden tesadüfen var? Normalde yani evrim teorisinin söylediği şeylerle normal kuşun direkt gelip onu yemesi lazım. Bu işin de burada yitmesi lazım. Ama böyle olmuyor. Elhamdülillah Allah'ın yaratış sanatını değil mi? Oturtulu Allah'ın onu verdiği, kendi akletmediği çok ortada
evet,
yani.
Evet inşallah. Gökalp hatta o bahsetmiş olduğum deneyle ilgili bir çekim de yapmışlar. Onu da isterseniz bir görelim maşallah. Çok büyük iman hakikaten. Bakın. Allah'ın muhteşem yaratışını burada görüyoruz. Yani o tırtılın değil mi bu canlının kendi başına böyle bir sistemi ortaya çıkarıyor olması, kendisine saldıran bir kuşu ürkütmek ve kaçırmak için böyle bir sesi çıkartıyor olması ki normal şartlarda nefes aldığı organlar bunlar. İki tarafında bulunan delikler. Buradan böyle bir ses çıkıyor evet. Ve kuş irkilip kaçıyor. Evet. Allah böyle bir korunma sistemi yaratmış tırtılda ve onu en güzel şekilde kullanıyor tırtılda. Evet. Yani evet. Dediğimiz gibi hem kamuflaj yapıyor, yani yaşadığı ortamlara bakıyoruz. Yapraklarla hemen hemen aynı, yani ayırt edilmesi mümkün değil. Vücudundaki çizgiler yaprakların kıvrımları gibi değil mi inşallah? Evet. Subhanallah. Ya bunların dergilerde ve kitaplarda, okullarda yayınlanması gerekiyor aslında bu ve buna benzer iman hakikatlerin ki evet. insanlar gerçekten bilsinler. Yani bu canlının, hatta ufak bir açıklamada koyabilirsin, bu canlının tesadüfen bunu yapamayacağını ve Allah tarafından yaratılmış olduğunu açık ve net delil olarak sunabiliriz inşallah.
Bakın tırtıllardan Darwin de bahsediyor. Tırtılları anlayamadığını anlatıyor. Diyor ki bakın Darwin, zorlandığım nokta, her yerde zorlanıyor kardeşim, sürekli zorlanıyor yani. Zorlandığım nokta...
Zorlamasaydı.
Zorlandığı nokta neden bazı tırtılların oldukça güzel ve sanatsal bir şekilde renkli olduklarıdır. Anlayamıyorum onu diyor. Bazıları tehlikelerden korunmak için renklendirilmişlerdir. Sadece fiziksel şartlar için böylesine parlak renklerin olmasını zorlukla anlayabiliyorum diyor. Yani nasıl oluyor bu diyor. Eğer birisi erkek kelebekler cinsiyet seçimiyle güzel bir görünüm almalarına rağmen neden aynı sebeplerle tırtılları kadar güzel olmadıklarını sorarlarsa... Nasıl cevap verirsin? Ben buna cevap veremem diyor. Ya. Yani evrimin tabii yani Darwin'in hiçbir açıklaması yok. Ya hiçbir konuda açıklaması yok zaten. Yani ne tavus kuşunu açıklayabiliyorum tabii,
ne
diyor.
Gözü açıklıyor.
Ne şey ne ara geçiş formu yoktur diyor. Ya nereye baksam hiçbir şey açıklayamıyorum diyor.
O zaman
ne zorluyorsun kardeşim ne yani?
Şimdi bir de buradaki mucizevi şey yani tamam bunu gördü renkler onu delirtiyor da asıl onu delirten her şey o tırtıl yavaş yavaş o yürüyen canlıdan kelebek çıkıyor. Maşallah. Muhteşem bir sanat eseri ve uçan bir canlı. Çok hızlı hareket eden bir canlı maşallah. Çıkıyor. Bambaşka bir özellikte bir canlı çıkıyor. Zaten bunu açıklayacak mısın?
Bakın, orada zaten söylüyor. Zor. Bakın diyor ki yine mektubunda Francis Darwin oğlu yayınlıyor zaten. Parlak renklilik, erkek balıkların kuluçkaya yatması, parlak dişi kelebekler bu güzelliğin doğal seleksiyonun kontrolü altında gerçekleştiğini düşünemiyorum diyor. Evrim yok diyor yani açıkça.
Evet. Aslında yok diyor dediğin
tabii
gibi.
Tabii inşallah. Yani çok açık. Yani Allah, o kadar çok yerde söylüyor ki.
Allah zaten örnek edinmeksizin yaratandır. Allah ayette söylüyor. Bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir diyor şeytan da aslında. Maşallah. Gerçekten de biz bütün canlılıkta bunları görüyoruz. Yani Allah'ın ol demesiyle var oluyor. Mesela orada tırtılın içinden kelebeğin yaratılması Allah'ın ol demesiyle oluyor. Normalde tabii. Baktığımız zaman bambaşka bir canlı halinden bambaşka uçan fiziksel yapısı itibariyle başka olan bir canlı haline geçiyor ve bir canlılığın içinden yine çıkıyor aynı şekilde. Çünkü tırtıl açılıp içinden kelebek o şekilde çıkıyor. Baktığımız zaman orada mükemmel bir yaratılış söz konusu. Allah'ın mükemmel yaratışını görüyoruz inşallah. Maşallah. Ve Allah örnek edinmeksizin yaratıyor. Tırtıl gibi bir canlıdan, hiçbir benzerliği olmayan bir canlıdan benzersiz bir canlı daha yaratıyor. Kelebeği yaratıyor içinden. Ve mükemmel özelliklere sahip başka bir canlı ortaya çıkıyor. Tabii. Tırtıl mesela burada önceden savunma sistemi yapısı itibariyle, korunması itibariyle başka bir yapıya sahipken kelebek olduktan sonra başka bir yapıya sahip oluyor. Onları da gösteriyoruz. Kiminin kanadında baykuş gözlerini andıran gözler bulunuyor. Kiminin kanadında kobrayı andıran görüntü oluyor. Kiminin başka böcekleri ürkütecek diyebileceğimiz, onların için tehlike arz edebileceğini düşünceği canlıların gerekli simgeleri var oluyor üzerlerinde. Bu da bize Allah'ın nasıl detaylı yarattığının net delilleri olmuş oluyor. Bunlardan bir tanesinden de ben bahsetmek istiyorum.
İnşallah.
Bu kertenkelelerden, çok farklı bir kertenkeleden bahsedeceğiz bugün. Biyomimetik dediğimiz yani baktığımız zaman doğayı taklit eden bilim olarak diyoruz. Doğadaki canlıdan esinlenerek teknolojide günümüzde insanların kullanabileceği rahatlıkta bir ürün ortaya çıkartıyorlar. Bu kertenkeleyi şu anda inceleyeceğiz. Robot teknolojisinde örnek alınan, yapısı itibariyle de şu an gördüğümüz kertenkele diğer kertenkelelerden çok farklı. Burun yapısına bakarsak sivri ve dik olduğunu görüyoruz. Bu özelliğini bilim adamları nasıl kullanıyorlar onu inceleyelim şimdi.
İnşallah.
Kum kertenkelesi yer üstünde yılan gibi süzülürken yer altında yani kumun içinde ise balık gibi süzülüyor. Şimdi ikisinin görüntüsü var. Solda kertenkele kum üstünde normal diğer kertenkeleler gibi sürünerek gidiyor. Sürüngen zaten. Bacaklarının üstünde ve karnının üstünde. Kumun altına girdiği zaman sağdaki görüntüde de bu canlının çok kıvrak ve çok hareketli olduğu tespit ediliyor. Yani o kumda yürüyen ağır hareket eden ya hızlı hareket ediyor ama yani o kumdaki düz hareketi değil. Aksine çok böyle kıvrımlı hareketler, gerekli noktalara gerekli şekilde ulaşabilme özelliğine dikkat çekiyorlar. Diğer kertenkelelerden çok farklı bir özellik. Yani dik olarak gitmiyor, dibe doğru ve çeşitli yönlere kıvrılarak gidiyor. Bilim adamları bunu inceliyorlar. Amerika'da Birleşik Devletleri'nde Atlanta kentinde yer alan Georgia Teknoloji Enstitüsü'ndeki uzmanlar bu kertenkelenin burun yapısının sivri olması, kıvrılıp bükülüp dar bölgelerden geçebilen bir gövde yapısı, kendisini kumun altına gömebilme gibi özelliklerini içeren bir robot geliştiriyorlar. Yani bu canlıya benzer bir robot geliştiriyorlar. O da şu anki görüntüde yer alan robotu görüyoruz. Buradaki uzmanlar bu kertenkeleye örnek alarak geliştirdikleri robotun özellikle kum içerisinde bir kertenkele gibi kıvrılıp yüzebildiğini gösteriyor. Yapısı itibariyle ona benzetiyorlar ki kumun içinde aynen öyle kıvrılabilsin. Bundaki amaç ne? Şimdi ona bakalım inşallah. Hareketli esnasında sivri kafasına etkin bir şekilde kullanabilen robot kendisini kuma gömebiliyor. Yüksek çözünürlüklü bir kamera taşıyan robot kıvrılıp bükülen gövdesi sayesinde dar noktalardan geçmekte, köşeleri dönmekte ve derinlere inmekte zorlanmayacak. Bu robotun deprem veya diğer afetlerde enkaz altında kalan insanlara ulaşabilmek için kullanabileceği açıklandı. Bilim adamları bunu enkaz altındaki insanlara çok daha rahat ve çabuk şekilde ulaşması için böyle bir robot üretiyorlar. Bu da yapısı itibariyle tamamen örnek alındığını da sözünü şu anda bilim adamının okuyacağız inşallah. Burada da fizik bölümünde asistan profesör olan Daniel Goldman şeklini değiştirebilen, kafatasını kullanarak köşeleri dönebilemek, kendisini gömebilen bir robot yaptık. Robotun dikey hareketlerini kumlu ortamda kontrol edebiliyoruz. Afrika'da yaşayan bir kertenkele türünden esinlendik diyor bunu yaparken. Allah ayetinde de şöyle buyuruyor şeytanla sınırım. Nas suresi 17. ayette. Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz diyor Allah. Burada mesela bilim adamları öğüt alıp düşünmesin. Allah'ın yarattığı sanattan esinlenerek bu mükemmelliği örnek olarak kullanıp yine insanın faydası için. Yani Allah bu canlıyı yaratırken bu mükemmel özelliklerle yaratıyor. Ondan sonra bilim adamlarına bunu göstererek yine Allah insanların faydasına bir veri ortaya çıkarttırıyor bize. Yani bilimi yaratan da Allah. Evet, burada mesela enkaz altında kalan, zor durumda kalan insanlara ulaşmak için çeşitli yöntemler deniyor bilim adamları. Ve en son en güzel şekilde olabilecek tanının bu olduğuna ortak karar alıyorlar. Çünkü bu kertenkelenin özelliği kumun altında yani enkazın altında koydukları robotun her yere kıvrılarak istediği yönde boşluk bulduğu şekilde ilerlemesi ve kamerayla bunu takip etmeleri de bir insana nerede ve nasıl ulaşabileceğinin en hızlı çözümü olmuş oluyor. Bilim adamları da bunu kullanarak böyle bir teknoloji geliştiriyorlar. Burada da biz Allah'ın yine sanatını görüyoruz. Maşallah. Çünkü bilimi de yaratan Allah, teknolojiyi de yaratan Allah. O bilim adamlarına bu düşünceyi ilham eden de Allah. Çünkü insan hiçbir şekilde normalde bu kadar çok canlı çeşitliliği varken bu canlının hangi özelliği nerede kullanılır? Normal şartlarda bunun bilinebilmesi mümkün değil. Ancak Allah'ın ilhamıyla oluyor. Mesela bu bilim adamına söylediğimiz zaman ya diyor öyle birden diyor mesela öyle bir şey aklıma geldi diyor. Bunun için bir çaba, bir emek değil. Allah'ın ilhamıyla olduğu çok açık ortada oluyor. Nasıl canlılar Allah'ın ilhamıyla hareket ediyorlarsa bugün bütün sanatı ve teknolojiyi de yaratan Allah, bütün bu bilim adamlarına da bu bilgileri ilham eden Allah inşallah.
Bir de mesela burada bilim adamları inceliyor ya, incelediği şey zaten var. Yani onun açıklama getirmeye çalışıyor. Zaten yaratılmış. Yaratılmış bir şeye açıklama bir şey getirirken tesadüfü kullanıyor. Burada evet. Saçmalıyorlar. Normalde orada mesela siz bir yere girseniz ormanın içinde muhteşem bir ev bulsanız orada. İçinde klimaları olan, camları olan, içinde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Bu tesadüfen oldu mu dersiniz? Aa ne güzel birisi buraya gelmiş. Burada bu evi inşa etmiş mi dersiniz? Evet. Aynı şekilde o muhteşem komplekslikteki yapıyı gördüğün zaman ha bunu yaratan üstün bir akıl var dersiniz. İşte bu üstün aklı kabul etmiyor bu bilim adamları. Allah'ın varlığını kabul etmiyor. Diyor ki bu tesadüfen oldu. Taş topraktan bu muhteşem dizayn tam yerli yerinde hiçbir şey amaçsız değil. Evet. Her organı, her hücresi mutlaka bir amaca binaen oluştuğunu gördüğü halde buna tesadüf diyebiliyor. İşte burada büyük bir saçmalamaktır diyor. İleri derecede saçmalamaktır.
Şimdi, buna diyorsunuz. Mesela bir kişi toprağın altında o robot kertenkeleyi bulsa.
Evet.
Değil mi? Kesinlikle tesadüfen oldu demez. Yani vay da bilim adamları yapmış bunu. Toprağın altına da yerleştirmişler. O toprağın altında gidebiliyor. Aynı kişi toprağın altında kertenkeleyi buluyor. Ona da aklı yatmıyor. Yani tesadüfen olacağını ama etrafına bakıyor. Herkes tabii ki tesadüfen oldu bu diyor. Gazeteye bakıyor tesadüfen oldu diyor. Televizyonu açıyor tesadüfen oldu diyor. Yani çoğunluk tesadüfen oldu deyince o da kalkıp tesadüfen oldu tabii demeye başlıyor. Ya bu çok acayip. Yani çoğunlukla alakalı herkes bir şey. Bakın Allah bunu bildiriyor zaten. Allah'ın yarattığı bir sistem bu. Yani insanlar Allah dileseydi Darwinizm iman etmezdi. Öyle bir şey olmazdı. Evet, yani çok saçma. Mümkün değil. Bu da bir iman hakikati aslında. Ama Allah bunu Kur'an'da şöyle bildiriyor. Yeryüzünde, şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Şu hakikaten her dönemde iman hakikati olarak ve imtihan ortamı olarak Allah hep iman etmeyenleri çoğunlukta yaratıyor. Çok az yani evet, iman edenlerin sayısı. Hep azınlıkta. O işte bir imtihan ortamı.
Evet.
Bakalım Allah rızasına mı uyacak, çoğunluğa mı uyacak? Allah'ın rızasını mı gözetecek, insanların rızasını mı gözetecek? Bakalım kınayıcının kınamasından korkmayacak mı, kınayıcının kınamasından korkacak mı? Hep bakın imtihan konusu olarak. Yine mesela başka bir ayette Allah, şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Bunda hiçbir kuşku yok. Yani ayrı zamana da işaret var inşallah. Ancak insanların çoğu iman etmiyorlar. Hakikaten Darwinizm de dünyanın %99'unu kontrol etti. Yani üniversitelere de hakimdi, basına da hakimdi.
Devlet
kitaplarında zaten okutuluyor. Ve sayı olarak da %99'unu çok net kontrol, yani evet, böyle bir şey vardı. Şimdi bu tepe taklak tersine dönmeye başladı inşallah.
İnşallah.
Yani orada tabii imtihan şöyle oluyor. Yani sen dünyadaki çoğunluk, işte her şey var. Hangisine bakalım iman edeceksin değil mi? Allah'ın varlığına mı? Aklın, vicdanın söylediği çok net yani açık Allah'ın varlığı. Ya adam toprağın altında robotu bulduğu zaman tesadüfen olmadı diyorsa kertenkeleyi nasıl tesadüfen oldu der. Ya mantığa aykırı bu zaten. Yani hem bilime aykırı hem mantığa aykırı. İnsan mantığı ona göre değil mi? Bir yerde bir tasarım gördü mü hemen oradan
tasarlayan oldu.
Tabii yani tasarlayan. Bir klasik örnek var hocamızın kitabında. Bir adada uçak geçiyor. Kumsalın üzerinde X işaretini görse. Çok basit bir işaret değil mi? Yani öyle acayip bir kompleks bir tasarım yok. Yani şöyle bir çizgi. Çapraz bir çizgi. X harfini görse hemen der ki burada bu adada birileri var. Hı hı. Hiçbir zaman bu fırtınayla, yağmurla, doğal şartlarla oluştu demez. Yani en basit bakın şeye. Değil mi? Hı hı. Orada hemen gidip orada yardım etmeye çalışır. Yardıma mı ihtiyaçları var diye. Bu klasik bir örnektir yani böyle. Ama aynı adam muazzam bir komplekslik görüyor. Laboratuvara giriyor, elektron mikroskopla DNA'daki muhteşem bir sanatı görüyor böyle. Genlerin kontrolü, ondan sonra özellikler, o DNA'nın kopyalanması, enzimlerin çalışması, hay sıfatının tecellisi Allah'ın yürüyen proteinleri görüyor. Ona tesadüfen oldu diyor. Ya bu çok o zaman büyük bir yalan, yani büyük iftira. Allah iftira edenden daha zalim kimdir diyor Allah, evet, değil mi inşallah?
Bir de Allah evet. Tesadüfen oldu dedikleri şeyler bir de hayatımızı kolaylaştırıyor. Bir de öyle bir şey var. Biyometrik dediğimiz şimdi mesela deprem, Ender anlattı konuyu. Depremde bu yılan kazadedeyi buluyor ve onu enkaz altından çıkarmak için bir yarar sağlıyor. Bu teknoloji kimden görerek örnek alıyorlar? Bir kertenkele türünden. Bu kertenkele türünü tesadüfen ortaya çıktı demek çok yanlış. Kim? Bunun yaratıcısı kim? Yüce Cenab-ı Allah.
İnşallah.
Yüce Rabbimiz. Sen bunu tesadüfen ortaya çıkardı demekle şükretmiyorsun. Aksi halde nankörlük ediyorsun zaten yaratana karşı. Evet. Bu durumda da zaten Allah nasıl bir ecirle ecirlendireceğini ahirette zaten gösteriyor bize inşallah.
İnşallah. Bir hocam iman hakikati de ben anlatmak istiyorum bugün hocam inşallah. Kimya mühendislerinin böceklerin kanatlarını inceleyerek bilimde nasıl ilerleme kat ettiklerini slaytımızda devam edelim isterseniz. Kuşlardaki kanat eklemi mükemmel esneme özellikleri olan resilin adı özel bir proteinden oluşmuştur. Hem doğal hem de suni kavucuktan çok daha üstün özellikleri bulunan bir maddedir. Resilin esneme, bükülme yoluyla üzerine yüklenen tüm enerjiyi depolayan ve etki eden kuvvet kaldırıldığında bu enerjiyi tümüyle geri verebilen bir maddedir. Resilin verimi %96'sı gibi çok yüksek bir değere ulaşmaktadır.
Bu sayede kanadın yukarı kaldırılması sırasında harcanan enerjinin yaklaşık %85'ini depolamakta ve aşağı kanat hareketinde bu enerji yeniden kullanılmaktadır. Göğüs duvarları ve kaslar da bu enerji birikimine imkan tanıyacak özel bir yapıyla yaratılmıştır. Maşallah. Burada inceliyorlar inşallah. Hem doğal hem de suni kavucuktan çok daha üstün özellikleri bulunan bu madde laboratuvarlarda kimya mühendislerince üretilmeye çalışılmaktadır.
İnşallah.
İnşallah. Allah her canlıya tüm ihtiyacı olan özellikleri veren üstün güç sahibi yaratıcımızdır inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Mümin Suresi 78'de. O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir. Ne az şükrediyorsunuz diyor inşallah Allah. Yani buradaki Allah'ın çok güzel canlıda bu özelliği yaratıyor. Biz de bilimle bunu görebiliyoruz inşallah. Seneler geçtikçe, bilim ve teknoloji geliştikçe Allah'ın yaratma sanatının ne kadar güzel ve görkemli olduğunu inşallah görüyoruz.
İnşallah. İnşallah. Tabii yani bilim Allah'ın varlığını net delilleri, iman hakikati, imanı arttırıcı gerçekler, bilimsel deliller oluyor inşallah. Bir tane kardeşimiz mesaj göndermiş. Fatma kardeşimiz diyor ki Darwin tırtılı düşünmekte zorlanıyorum. Zorlama o zaman demiş. Hakikaten yani.
Ne
zorluyorsun kardeşim yani? Herkes zorluyor. Yani bir yalanı ayakta tutmak için 1 milyon yalan söylüyorlar.
İnşallah.
Ya ne gerek var kardeşim? Doğrusunu söyle işte yani. Yok öyle bir şey. Hep ara geçiş formu uyduracağız diye zorluyorlar. Onu Darwin'izmi uyduracağız diye zorluyorlar. Sıkıştırıyorsun, başlıyor yalan söylemeye. Tesadüfen mi oldu diyorsun? Hayır tesadüfen olmadı diyor. O zaman yaratışım hayır tesadüfen oldu diyor. Ya kardeşim yok maymun demiyoruz diyor. Ne diyorsun diyoruz? Taymun mu diyorsun? Faymun diyoruz diyor. Yani böyle ip hesaba gelmez yalanlarla şaka gibi şey diyorlar. Ne gerek var yani böyle? Hem küçük düşüyorlar hem tabii Allah'a karşı sorumluluk, büyük sorumluluk zaten inşallah.
Bilim adamı zaten bununla ilgili mesela evrimciler çok itiraf ediyorlar. Bu da yine bir evrimcinin itirafından bir parça okuyalım isterseniz. Burada evrimci bilim adamının yaptığı açıklama şu. Aslında yaşamın akıl sahibi bir varlık tarafından meydana getirildiği o kadar açıktır ki insan bu açık gerçeğin neden yaygın olarak kabul edilmediğini merak etmektedir. Yani bunu kabul etmemenin merak edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu normalde evrimci bilim adamı Fred Hoyle. Bunun kabul edilmeyişinin nedeni bilimsel değil psikolojiktir diyor kendi bilim adamı. Yani bunun edilmesi çünkü bilim çok net olarak gösteriyor zaten hiçbir şekilde evrimin olmadığını, hiçbir şekilde bunun olamayacağını. Psikolojik olduğunu söylüyor. Yani bunları yapanların bu psikolojide hareket ettiğinden dolayı böyle olduğunu söylüyor. Çünkü çok net bütün verileriyle her şey ortada. Bunu söyleyen yine evrimci bir bilim adamı baktığımız zaman.
Açık bir şekilde diyor yani bir yaratıcı tarafından var dedi. Açık bir gerçek
tabii,
diyor. Yani
bunu kabul etmemek psikolojik mandır
diyor. Açıkçası bir sorun var diyor o kişi aslında. Yani öyle bir problem var diyor inşallah. Allah biraz önce bir ayet söyledin. Yani Allah imtihan gereği yeryüzündeki çoğunluğun iman etmeyeceğini belirtiyor Kur'an'da.
Tabii.
Allah ne diyorsa doğrudur inşallah ve her dönemde, her peygamberler dönemine baktığımızda da mutlaka büyük çoğunluğun o toplulukta iman etmediğini, çok az bir kişinin peygamberin tarafında yer aldığını, değil mi? Gençlerden oluştuğunu Allah belirtiyor inşallah. Ayetin devamında onlar ancak zanna uyarlar diyor. Bak yani çoğunluğa uyacak olursan seni saptırırlar diyor Allah'ın yolundan. Onlar ancak zanna uyarlar ve zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler. Demek ki özellikleri değil mi? Gerçeğe uymuyorlar bir kere. Zannediyorlar. Bazı hayalleri var. Onları gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Haşa Allah'ın varlığını inkar etmek adına değil mi? Yalan söylemektedirler diyor inşallah. Bu da bir Allah'ın bize göstermiş olduğu Kur'an'daki bir gerçek. Bu adamlara bakıyoruz sürekli yalan söylüyorlar. Doğru olmayan bir şeyi doğruymuş gibi her platformda insanlara aktarmaya çalışıyorlar ve yansıtmaya çalışıyorlar. 40 sene British Museum'da sergiliyor mesela. 40 sene az bir zaman değil dünya tarihine baktığımızda. 40 senede birçok olay gelişiyor.
Tabii.
40 senede her insan değil mi sanki bir gerçekmiş gibi o müzedeki fosilin gerçek olduğunu düşünüp evrimin teorisinin belki de var olduğunu.
İmansız oluyor ona vesile
yani
oluyor.
Vesile olmuş tabii. Oluyor. Gerçekten sahtekarlık yapıyor mesela. Birçok sahtekarlık yapıyor. Sürekli yalan söylüyor. Dergilerinde değil mi yayınlamış olduğu eserlere baktığımızda mutlaka bunun yalanı bir gerçekmiş gibi insanlara aktardığını görüyoruz. Allah'ın ayeti de gerçekleşmiş oluyor inşallah.
Zaten herkes çok net biliyor bunu yani. Bütün evrimi savunan, bütün evrimciyiz diye iddia eden bilim adamı olanlar hepsi söylüyorlar. Mesela hepsinin muhakkak itirafı var. Hepsi yaptığı çalışmanın boş olduğunu biliyor. Fakat artık ya yerinden kaybetme korkusu olabilir, ya maddi olarak bir korkusu olabilir. Ondan ötürü savunuyorlar. Çünkü artık deliller bu 21. yüzyıla geldik. O kadar bilimsel gelişmeler, o kadar artık üst düzeyde ki yani her şeyle ilgili artık çok net bilgiye hemen ulaşılabiliyor. Çünkü İnşallah. Cihazlar olsun, aygıtlar olsun. Ya bundan 50 sene öncesiyle bugünkü arasında dağlar kadar fark var. En küçük yapı birimine kadar çok net olarak gözlemlenip bakınabiliyor. Evet. Bunu da üstünde deney de yapılabiliyor değişim olup olamayacağına karşılık. Bunların hepsinin sonucunu net olarak artık bilincindeler. Onlar da farkındalar. Ama dediğimiz gibi belli korkularından dolayı kabul etmiyorlar. Kendisi az önce mesela okuduğumuz, baktığımızda Fretol diyor ki psikolojiktir diyor kabul edilmemesinin nedeni. Bir başkasının sebebi başka ama net bir gerçeklik var. Allah'ın her şeyi, bütün canlılığı, birçok çeşitlilikle ve bu bütün mükemmel özellikleriyle bir anda yarattığının delilleri çok daha fazla net ve aşırı derecede artık yani nereye bakarsak bakalım çok net olarak görebiliyoruz bunları. Sadece burada insan vicdanen ve kalben buna bakıp inanması gerekiyor. Onun dışında zaten her şey net ortada. Sen görüyorsan, inkar ediyorsan o ayrı Nasıl bir şey. Inkar? Zaten ortada olan bir şey. Herkes aynı şeyi görüyor. İnkar ediyorsan o artık kişinin kendisine kalmış bir durum olmuş olan ama ortada neticede.
Bakın şimdi bir bilim adamları mesela onu söylüyor. Hep bunu söylüyoruz ama gerçekten çok net bir şekilde konuyu açıkladığı için bunu da vurgulamamızda izleyicilerimiz tekrar dinlemesi açısından. Dr. Colin Patterson var. İngiltere Doğa Tarihi Müzesi yöneticilerinden. Evrimci paleontolog. Doğa Tarihi Müzesi gazetesinin editörü. Evolution kitabının da yazarı bu adam. Bakın diyor ki, bu anti evrimci bakış açısını almaya başlamamın nedenlerinden birisi, bu şey üzerinde 20 yıl çalışıp da bu konuda tek bir şey bilmemenin yaptığı etkiydi. Bir kişinin bu kadar uzun süre yanlış yönlendirildiğini öğrenmesi onun için oldukça büyük bir şok. Bu yüzden geçen birkaç hafta çeşitli insanlara ve insan gruplarına basit bir soruyu sormaya çalıştım. Bu soru şuydu, bana evrim hakkında bildiğiniz bir şeyi, doğru olan bir şeyi söyleyebilir misiniz? Anlatabilir misiniz? Bu soruyu Doğa Tarihi Müzesi'ndeki jeoloji grubuna sordum ve aldığım tek cevap vardı, o da sessizlik. Chicago Üniversitesi'ndeki evrim morfoloji seminerindeki prestij sahibi evrimci üyeleri de denedi bu soruyu. Aynı soruyu sordum ve aldığım tek bir cevap vardı. Büyük bir sessizlikti ve sonunda içlerinden konuşan biri de şöyle dedi. Tek bir şey biliyorum, evrim teorisi liselerde okutulmamalıdır. Artık hani bunun
maşallah.
Artık evrim bakın adamın şeyi titri İngiltere Doğa Tarihi Müzesi yöneticisi evrimci paleontolog Doğa Tarihi Müzesi'nin gazetesinin yazarı Evolution kitabında yazarı.
Adamın canına tat demiş adam
bu yalanlar. Yani, bu kadar adam bunları artık ya adam da kimse onları da konuşturmaya çalışmış. Gördüm bunu demiş.
Helal acaba olsun. İnanan var mı etrafta diye
helal
soruyor.
Colin diyoruz ne Colin, diyelim yani. Yani. Bakın biri mesaj atmış. Diyor ki bir kardeşimiz TÜBİTAK bilimle savaşıyor. İnsanın gelişimini evrim teorisiyle açıklayan kitapların basın ve satışı resmen durdurulmuş. Ya TÜBİTAK var gücüyle evrimi savunuyor. Tabii. Yani bunun doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama var gücüyle evrimi savunuyor. Hatta bir ara bir kitabın kapağında bir şey olmuştu da evet. Bütün ortalık ayağa kalktı hemen geri adım geri attılar aldı, evet. Evrimi koydular. Öyle evet, bir şey evet. Yok. Bütün gücüyle savunuyor. Diyelim ki böyle bir şey olsa zaten hocamız hep şunu söylüyor. Hiçbir şekilde bir baskıdan yana değil hocamız.
Evet.
Tam tersine diyor evrim alabildiğini anlatılsın, daha kapsamlı anlatılsın. Yani baskıyla olmaz zaten, bir fikri baskıyla durduramazsınız. Ancak bu ilimle, bilimle olur. TÜBİTAK'ta basar, okul kitaplarında da okutulur. Sadece cevap hakkı olan deliller konsun. Zaten bu kardeşlerimiz mesela şimdi böyle bir şey diyor. Peki bizim fosil sergisiyle fosillerimizi kırıyorlar, onu da söylesene o zaman.
Tabii.
Değil mi? Hiçbir ders kitabına yaratılışın delili olan proteinden oluşmasının imkansızlığı, gerçek Anladım. Fosiller konabiliyor mu? Konamıyor. Onları söylesenize o zaman değil mi? Evet, evet. Böyle bir şey olduğu zaman evrimle ilgili bir de biraz böyle yandan hani şeyde bütün ortalık ayağa kalkıyor. Üniversitelerden atıyorlar zaten dünyanın her tarafında.
Bu nasıl bir güç?
Yani üniversitede hadi bakalım bir profesör veya bir doçent veya bir öğretim görevlisi, bir akademisyen ben evrimi kabul etmiyorum diyebilsin. Diyemez. Hemen evet. Üniversitelerden atılıyor. Doktora yapmasına imkan verilmiyor, profesör olmasına imkan verilmiyor. Bütün dünyada böyle. Muazzam evet. Bir Darwinist diktatörlük var. Böyle mağdur gibi göstermeye çalışıyorlar kendilerini. Bak İsrail'de bilim kurulu başkanı Avriel, şimdi ismini hatırlarım şeyden, hemen görevinden aldılar.
Evet.
İngiltere'de Kraliyet Akademisi'nde oldu. Aynı şekilde hemen görevinden alınmaya mecbur bırakıldı. Böyle dünyada muazzam bir Darwinist diktatörlük var. Siz söylesenize bakayım bana, hadi sizin fosil sergileri nasıl kırarlar? Hani özgürlük olması gerektiği, bunu yazsanıza. Tabii. Yazmıyorlar. Hiç efendim TÜBİTAK var gücü devrimi savunuyor, öyle bir şey yok. Tabii. Olsa zaten biz ona da karşıyız yani, öyle bir şey olmaz. Evet, biz ders kitaplarından Darwinizm çıkartılsın demiyoruz. Tabii. Tam tersi, daha çok anlatılsın. 3 sayfa versinler, 3 sayfacık. Tabii. Verdiler mi zaten, o ne Darwinizm kalır ne Marvinizm kalır. Onun için demokrat olmaları önemli. Tabii. Yani hep tek yanlı her şeye bakıyorlar. 3-5 tane komünist ortalığı ayağa kaldırıyor. Sen kardeşim, hep komünistlerin lehine oluyor her şey. Fosil sergisini gelip kırıyor, kimsenin umurunda değil. Halbuki aksi bir şey olsa, olmaz da yani. Aksi bir şey olduğu takdirde ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İşte fosil sergisi kırıldığında, ya olur genç çocuklar, fikir özgürlüğü var kardeşim falan gibi yazılar yazmaya çalışıyor bazıları.
Ya normal bir roman yazıyor insanlar. Tek bir roman veya iki roman yazıyor. Yani Nobel ödülü alıyor, hadi onu aldığını anladık. Çıkıyor bütün dergilerde, televizyonlarda, değil mi? İtibar görüyor herkes. Hocamız 300 kitap yazmış. Darwinizm denen bir diktatörlüğü, Darwinizm olan denen bir yalanı bilimsel veriyle ortaya koyup bütün dünyada sansasyon yaratacak şekilde, değil mi? Yok etmiş. Türk basınında herhangi bir şey duydunuz mu? Hocamızı bir yere davet edip de bakın böyle şeyler yapmışsınız. Dünya yer yerinden oynuyor. Muhteşem bir çalışma bu. İnsanları da çok etkiledi ve bilimsel verileri de ortaya koydunuz. Bu zamana kadar saklanan, deyip de programına çağıran oluyor mu? Nerede o hani ünlü gazeteler, dergiler? Burada bir yanlışlık var. Derin bir sessizlik olayın ne kadar büyük, vahametli olduğunu gösteriyor. Hocamızın yaptığı işin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor aslında.
Tabii, mesela aynı kişi dese ki, şimdi bir daha tweet atsın, bizi izliyordur şu anda muhtemelen. Desin ki, ders kitaplarına proteinlerin oluşmasının imkansızlığı, fosiller, gerçek fosiller, ara geçiş formu olmadığı 3 sayfa olarak eklensin. Helal olsun diyeceğim, elini ayağını öpeceğim yani. Tabii. Böyle. Ama yok, yapamaz. Çünkü niye? Bir yalanı savunuyorlar. Bir din bu. Yani bir din adına savunuyor. Yaparsa zaten o zaman o dinin elinden kayıp gideceğini çok iyi biliyor. Tabii. Nasıl Lenin diyor, maddenin hakikati ne diyor? Sakın girmeyin diyor algı olarak şeyine diyor. Nesnel gerçekliği, yani dışarıda mutlak var olarak kabul edin diyor. Bir kere diyor onu diyor algı olarak kabul etmeye başlarsan, ki bilimsel deliller onu gösteriyor. O zaman diyor elini, kolunu, parmağını, kafanı, gözünü kaptırırsın diyor. Yani komünizm yıkılır gider diyor. Tabii. Darwinizm de böyle. Bir kere ara geçiş formları, gerçek fosiller konsun. Bir kere proteinin oluşması imkansızlığı anlatılsın. Darwinizm yıkılacağını o kadar iyi biliyorlar ki. Evet. Onun için bütün güçleriyle debeleniyorlar.
C.D. Darlington diyor ki, bu bahsettiğin konuyla ilgili de çok benzer. Bize insanoğlunun sanatı kademe kademe geliştirdiği ve sonunda tarihin ışığında ortaya çıktığı anlatıldı. Bu yavaş yavaş, adım adım gibi insanın beynini uyuşturmak için kullanılan kelimeler sürekli olarak tekrarlandı. Amaç büyük bir bilgisizliği örtmekti. Bakın, büyük bir bilgisizliği bu kelimelerle örtüyorlar. Biri şu soruyu sormalıydı. Hangi kademeler? Ancak bu soruyu soran kişi de verilen yavan cevaplarla uyuşturuldu ve vazgeçti. Hocamız bu cevapları, yavan şey cevapları hiçbir zaman uyuşmadı. Daha da üstüne gitti dediğin gibi. İnşallah. Değil mi? Şu anda daha da istiyor. Mesela nerede bir şey var? Bir yapacaksa 10 yapıyor. Bir fosil sergisi olacaksa o bölgede 10 fosil sergisi yapıyor. Ya bu ve şeyde, yavan şeylerden, değil mi, bütün halkımızı bu yavaş yavaş adım adım gibi uyuşturma şeylerini tamamen ortadan kaldırıyor.
Bunlar tabii çok sürekli inşallah. Kafaların dediğin gibi kapalı kalması istiyorlar. Çünkü kafaları açıldığında, o kafalarındaki kapı açıldığında, ki hocamız inşallah bunu zaten başardı. Tamamen ellerinden gideceğini, bu sistemin çökeceğini çok iyi biliyorlar. Ve mümkün olduğu kadar uzak durmalarını istiyorlar aslında, ama bu gerçekler artık ortaya çıktı. İnşallah. Evet. Yani bunu geri çevirecek bir durum kalmadı. İnsanlar yavaş yavaş bilinçlendi. O kafalarındaki, kapalı kafalarındaki kapılar açılmış oldu inşallah. Evet. Gerçekle karşı karşıya geldiler. Şimdi hocamız çok güzel örneği var inşallah. Böyle imanda bir seviyeler var. İmanın seviyeleri var. İnsan normalde imanını geliştirebiliyor Allah'ın izniyle. Şimdi insana bir doğruyu anlatırsın. Mesela evin içinde oturursun. Bir telefon gelir. Der ki sana telefon, dışarıda yağmur başladı. Şimdi sen yağmuru normalde görmezsin, bilmezsin. Evin içinde sessiz oturursun. Ha öyle mi dersin? Pencereyi bir açarsın, bakarsın yağmur görüntüsü var. Ha tamam dersin, yağmur varmış. Kapıyı açıp dışarı bir çıkarsın, yağmurun içinde kalırsın. Aslında. O zaman gerçekle tam karşı karşıya gelirsin inşallah. Bu gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İnsan böyle yavaş yavaş bilinçlenmeye başladı. Önce ona bir bilgi geldi, değil mi? Yavaş yavaş araştırmaya başladı. Bir baktı böyle en sonunda o bilginin içinde zaten. Gerçeği bulmuş oldu. İnşallah bir bakacağız. Ahir zamandayız. Tüm İslam dünyaya hakim olacak. İnsanlar bu gerçeği kavradılar ve yavaş yavaş çığ gibi de büyüyor.
İnşallah.
Değil mi? Artık o kafalarından, kapalı kafalarından dışarı çıkmaya başladılar. Tamam. gerçekte yüz yüze gelmiş oldular inşallah. Allah da bu şekilde imanlarını güçlendiriyor herkesin.
Evet,
bu decaliyetin, şeytanın sistemi tamamen bu şekilde çökmüş oluyor.
Evet. Elhamdülillah. Bediüzzaman'ın söylüyor zaten. Tam susturacak tarzda diyor. Darwinizm ve materyalizmi tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır. Demek ki imanın kurtulması için Darwinizm ve materyalizmin tam susturulması gerekiyor. Tabii yani bir insana yani hocamızın stratejisi %100 doğru. Yani %1000 doğru Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Bütün dünyada onun için muazzam bir etki meydana getirdi. Yani biz demişti hocamız mesela işte Taksim Meydanı'nda mızraklı ilmihal de dağıtabiliriz. Hiçbir etkisi olmaz. Yapıyorlar zaten değil
zaten
mi?
Tabii.
Kur'an yani çeşitli eserleri parasız ücretsiz de veriyorlar. Etki meydana getirmiyor. Sen Darwinizm'e materyalizm eğitimini almış biri doğanın diyalektiğine inanıyor. Hatta maddenin diyalektiğine, tarihin diyalektiğine inanıyor. Sen buna namaz kıl, oruç tut, işte abdesti şöyle alırsın bir şey ifade et. Allah'a inanmıyor zaten. Öncelikle Darwinizm'e hedef alınması gerekiyor.
İnşallah.
O zehirlenen beyinlerin bilinçaltının mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Yani hayatın tesadüfen olmadığını, anladım, bir yaratıcının varlığını bilimsel olarak ikna olması gerekiyor. Evet. Birinci şart bu. Onun yani yapılması mutlaka gerekiyor. Ondan sonra ikinci aşama yani bir yaratıcının tesadüfen olmadığını, bir yaratıcının varlığının mutlak bilimsel olarak var olduğunu anlarsa biri, ondan sonra ikinci aşama iman hakikatleri.
Tabii.
O bir bakıyorsun o yaratıcı muazzam yani sonsuz sanatı var, sonsuz akıl sahibi. Sivrisineği mükemmel yaratmış. Anestezi yaptırtıyor, pıhtılaşmayı engelliyor. Arıya bakıyor. Arada muazzam bir navigasyon sistemi böyle. Güneşin açısını hesap ederek yeri gösteriyor.
Algılama sistemi var.
Tabii yani. Altıgenler yapıyor çünkü altıgen en ideal şekil. Hiçbir maşallah şekilde o kadar az bal mumunu o kadar çok bal depolayamıyor. 13 dereceye koyuyor balakmasın maşallah diye. Bunları görünce o zaman başlıyor. Yani yaratıcı demek tabii ki sonsuz akıl sahibi. Her şeye hakim. Ondan sonra Kur'an mucizeleri. Kur'an'ın hak sözü olduğunu, Big Bang var Kur'an'da. Yani Big Bang'in 1400 yıl önce bilmesi imkan yok.
Tabii.
Allah evreni genişletiyoruz diyor. Hep evren sabit olduğuna inanılıyor. Peygamberimiz döneminden 1928'e kadar.
Evet.
28'de anlaşılıyor evrenin genişlediği Hubble teleskopuyla.
Maşallah.
O Kur'an'da var. Demek ki Kur'an Allah sözü o zaman. Ondan sonra onu anlayan biri Kur'an'ı kabul eder ve Allah'a teslim maşallah olur. Yani Müslüman olur inşallah. Evet. Ama bu sırayla olması yani onun için zaten milyonlarca insan şimdi dine gelmeye başladı.
Tabii.
Dalga dalga dünya çapında. Allah tabii razı olsun. Hocamız vesile oldu. Dünyanın tabii her tarafında Darwinizm, materyalizm tepe taklak gidiyor. Muazzam bir dindarlaşma var. Her maşallah yerde bunu görüyoruz inşallah.
Tabii yani hocamız yani doğru oldu zaten. Çünkü Allah'a yakınlığı çok fazla ve bundan dolayı da tamamen Kur'an'a uyguluyor. Allah zaten Kur'an'da bize en doğru yolu göstermiş. Hocamız da Kur'an'ı en doğru şekilde uyguladığından, rehber edindiğinden yani uygulamış olduğu her yöntem mükemmel. Mutlaka başarıya ulaşıyor. Allah'ın sırrı gereği değil mi? Kur'an'a ne kadar uyarsan, Allah'a ne kadar yakınsan Allah da seni başarılı kılar.
Evet.
Her uygulamış olduğu yöntemde dediğin gibi hocam inşallah hem sıralamasıyla Allah zaten Kur'an'da bildirdiği şekilde uygulandığında en doğru etki ortaya çıkmış oluyor inşallah.
Evet. Tabii. Yani hem delillerle yobazlığa karşı bir mücadelesi var. Hurafeleri
inşallah, karşı tabii
net delil getirerek Kur'an'dan,
yine Kur'an'da
hadislerden net delillerle çünkü yobazlık da büyük bir tehlike. Yani hem Darwinizm bir yobazlık, daha Sümerlere dayanan bir yobazlık. Yobazlığın iki tane, Deccaliyet'in iki tane kolu oluyor. İkisi de yobazlık. Evet. Yani Darwinizm de yobazlık. Sümerlere dayanan bir batıl din. Bir de öbür türlü yobazlık var. Yani dini hurafelerle karıştıran, bidatleri uygulamaya koyan. Onun da ortadan kalkması gerekiyor.
İkisi de şeytana
yani,
hizmet ediyor.
Tabii. İkisi de şeytana hizmet ediyor. İki seçenek oluyordu insanlığın önünde 20. yüzyılda. Ya yobaz olacak ya Darwinizm ateist materyalist olacak.
O da yobaz
yani,
sanki. Evet.
Öyle olmazsa böyle, böyle olmazsa böyle şeyi vardı. Şimdi gerçek modeli gördüler.
Tamam.
Maşallah Müslüman hem şık hem kültürlü hem maşallah bilgili hem temiz hem dürüst hem merhametli hem sevgi dolu değil mi? İnsancıl onurlu bir insan yani böyle maşallah. Hocamızın kendisinde bu modeli gördüler ilk defa. Gerçek Kur'an modelini. Muazzam herkesin hoşuna gitti. Evet. Dinin de kolay olduğunu, öyle zorlaştırıldığı gibi zor olmadığını. Hı-hı. Değil mi? Allah çünkü bakın ayette diyor ki şeytanın Allah'a sınır. Allah söylüyor. Allah adına gerektiği gibi mücadele edin. Fikri mücadeleyi yapın diyor Allah inşallah. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir.
Maşallah.
Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. Hep öyle din. Hep kolay. En kolay şekliyle yani böyle Allah kolaylık yaratmak istiyor evet insana. Kolay yaratmış dinini. Bir bidat olarak türettiği ruhbanlığı ise biz onlara yazmadık, emretmedik diyor Allah. Ancak Allah'ın rızasını aramak için türettiler ama buna da gerektiği gibi uymadılar. Yani sahtekarlık yapıyorlar. Hem böyle bir kurallar, bidatler, hurafeler uyduruyorlar. Hem de ona da uymuyorlar aynı zamanda. biz Kur'an'ı zikir almak için kolaylaştırdık diyor Allah. Sadece Kur'an'dan da sorulacaksınız diyor. Yani din o kadar güzel, kolay ki inşallah. Dinsizlik çok zor. Yani dinsizlik muazzam bir zorluk getiriyor. İnsan kendi Allah zulmetmez, insan kendi nefsine zulmeder diyor. Evet. Çok büyük bir zulüm oluyor böyle. Bir türlü sıkıntılara, korkuların içine giriyor. Halbuki dini yaşadığın zaman her şeyi kolay yaratmış Allah.
Tabii yobaz diyoruz mesela. Bilimsel yobazlar, değil mi? Bir de dini ortaya çıkaran yobaz. Bunlar nereden kaynaklanıyor? Gerçek kaynağına uymadığından kaynaklanıyor. Gerçek doğrulara uymadığından kaynaklanan şeyler. İnşallah. Mesela bilim, eğer gerçek bilime uysalar, bu Darwinizmi savunan yobazlar ortaya çıkar mı? Veya bilim, yani Darwinizmi savunan yobazların ortaya çıkması, bilimin gerçeklerine uymamak diyoruz bunu aslında biz.
Evet, inşallah.
Yani öbür tarafa baktığımızda yine Oktay'ın dediği gibi Allah'ın indirdiği kurallara değil de
kendi
hurafelerine inanıyor. Kulaktan dolma bilgilere inanıyor. Allah diyor ki zan diyor, konuş yatan Allah'ın, haktan hiçbir yarar sağlamaz diyor. İnşallah. Onlar ancak zan ederler, zan ve tahminle yalan söylerler.
Evet, inşallah.
Değil mi? Mesela onların çoğu, kovmuş yatan Allah'ın, onların çoğu ümmidir diyor. Kitabı ümmi, cahil demek. Kitabı bilmezler, bildikleri birçok şey asılsız şeyden başka bir şey değildir. Onlar ancak zannederler diyor. Zan haktan yani Allah'ın ayetleri var. Benim dinime uy diyor. Siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz diyor. Allah bir din indirmiş, o dine uymuyor adam. Kendi diyor ki siz bunları nereden okuyorsunuz? Elinizde bir kitabınız mı var diyor Yüce Rabbimiz onlara.
İnşallah.
Ayrı bir din var. O da Kur'an'da yok. İşte bu da diğer tarafın yobazı olarak ortaya çıkıyor.
Yani zan ve tahmin gerçekten çok korkunç bir şey. Yani milyarlarca insan var. Yani daha geçmişe bakıyoruz. Bir bu kadar daha insan yaşamıştır inşallah. Herkesin kendine göre o zaman zan ve tahmini olur.
Tabii.
Değil mi? Hepimizi yaratan Allah. Ve hepimize indirmiş olduğu tek bir kitap var. Ve en doğru yolda Allah bize kitabında, Kur'an-ı Kerim'de göstermiş inşallah. Yani herkesin kendine göre doğrusu var. Herkesin kendine göre yanlışı var. Öyle bir yaşam sistemi zaten Allah mümkün kılmaz inşallah. Tamam. Tek bir doğru var değil mi? Yani zan ve tahminde bulunmak yerine tek gerçeği Kur'an-ı Kerim'e uymak. Tamam. Allah da zaten bizden bunu istiyor. Evet. Diğer türlü zaten gerçekten çok zor olur. Her topluluğun kendine göre kuralları olabilir. Kendine göre doğruları olabilir. Ama Allah iyinin, doğrunun, güzelin ne olduğunu zaten bize Kur'an'da bildiriyor. Tamam. Tek doğru, tek iyi var.
Tabii.
Bunun dışında insanların kendi başına başka iyiler, başka doğrular veya başka yanlışlar araması... kargaşadan başka bir şey çıkarmaz. Değil mi? Ki zaten yobazlara da baktığımızda Gökalp de anlattı. Kendi aralarında parçalanmışlar, bölünmüşler.
Doğru.
Her grubun, her topluluğun kendine göre değil mi? Doğru. Bir doğrusu var. Hepsine soruyorsunuz. Ben Müslümanım diyor. Nasıl Müslüman oluyorsun? Yani Müslümanlık tek. Değil mi? Allah tek yani bir Kur'an indirmiş. Kur'an-ı Kerim indirmiş inşallah. Tek bir peygamberimiz var. Hazreti Muhammed inşallah Kur'an'ı indirmiş olduğu. Ve o bize doğruları göstermiş Allah'ın izniyle. Tek doğru olması lazım. Bakıyoruz şu anda. Her ülkede kendi içinde bir sürü parçalanmış bir Müslüman topluluğu var. Hepsinde kendine göre doğruları var. Kendine göre uygulamış oldukları kurallar, hurafeler var. Allah bunu istemiyor. Demek ki bunun böyle olmayacağı çok açık.
Evet.
İnşallah.
Ya bu parçalama, bölünme, Allah dinlerini fırkalara ayırırlar diyor. Şeytan evet, Allah'a sığınırım. Kendileri de parça parça olmuşlardır ki diyor. Ama diyor her grupta kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır. Hepsi kendisinin doğru yolda olduğunu tabii söylüyor.
İnşallah.
Ama bakıyorsunuz çok ihtilaflar var yani mezhepler arası ihtilaflar. Birine göre haram, öbürüne göre helal oluyor. Yok diyor bizim mezhep doğrusu diyor. Öbürü diyor yanlış diyor. O da diyor ki yok diyor. O öyle değil diyor. Böyle hadis var diyor veya o hadisin yorumu şöyle diyor. Bu doğru diyor. Yani çok hem fıkhi konularda hem çok başka konularda hep ihtilaf yani böyle her biri de sonra mezhepler altı gruplar var, cemaatler var. Evet. Onlar da yine o birbirlerine karşılıklı bir düşmanlık ve ihtilaf evet, var. O da kendi elindekileri evinip seviniyor. Onun altında gruplar var. Onun altındaki her böyle bir acayip bir sistem var. Halbuki bir tane Kur'an var Allah.
Maşallah.
Siz sadece Kur'an'dan sorulacaksınız diyor. Maşallah. Çok kolay diyor din Allah. Yani o kadar çok ayet var ki biz sadece bir iki tanesini okuduk. Hakikaten din çok kolay. Şu dini şeytan müthiş zor bir hale getirip böyle içinden çıkılmaz hale getirmiş. Yani hocamızın söylediği oydu. Yani o söylenen bidatlerle fiziksel olarak bir insanın yaşaması imkansız.
Evet.
Ya yaşayamazsın yani, yapamazsın.
Ya dinden uzak duruyor.
Evet. Adam da onu görünce birçok kişi dinden uzak duruyor onun için.
Doğru.
Ben de böyle bir hayatı yaşayamam diyor zaten hissediyor onu. Bidatler, hurafeler, nefs yani insanın fıtratına aykırı. Halbuki din diyor Allah fıtrat için en uygun olanıdır diyor. Yani dini Allah'ın o dinine çevir. İnsanı bu fıtrat üzere yaratmıştır diyor Allah zaten. Yani din çok uygun ve çok kolay. Ve müthiş güzel yani. Maşallah. Böyle hayatı bambaşka oluyor insanın. Metafizik bir şey zaten. İnşallah.
O fıtrat da Kur'an-ı Kerim'de. Yani o fıtratına evet. uygun olan şey, orada okuduğun her şey evet. o fıtrata uygun demek ki. Demek ki ne okumamız gerekiyor? Kur'an-ı Kerim okumamız lazım. Yüce Rabbimiz diyor ki ayette kovulmuş şeytan Allah'ın. Biz bu Kur'an'da her şeyi yeterince açıkladık diyor.
İnşallah.
Bu kitap doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır diyor. Bu kitaptan Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir diyor. Birisi de çıkıyor diyor ki karşımıza, kardeşim siz bu Kur'an'ı anlayamazsınız. Şimdi Allah'a mı iman edeyim, inanayım, sana mı iman edeyim? Bunu kim diyorsa, hangi hoca ortaya çıkıp evet. söylüyorsa aynı cevabı Allah'tan alacağı net bir şekilde. Allah'tan geliyor bu cevap.
Evet inşallah.
Eğer böyle bir iddiası olan varsa çıksın o zaman konuşsun. Desin ki ben Allah'ın dediklerine katılmıyorum. Allah'ın dedikleri benim için önemli değil. Benim Kur'an'ı siz anlayamazsınız diye ısrar etsin o zaman görelim bir. Asla böyle bir şey olmaz. Gelip kendilerine, onun için ortaya çıkıp da konuşamıyorlar. Allah'ın ayetlerine karşı hiç kimse konuşamaz. Allah'ın İnşallah. Ayetleri çok net, açık ve Kur'an'ı öyle bir şeye getirmişler ki bu yobaz ekip, şeytanın çok büyük bir etkisi var üzerine. Kur'an'ı bir yere asılı tutan, sadece Arapçasını okuduğun, Türkçesini anlamadan okuduğun bir kitap haline getirmişler.
İnşallah.
Değil mi? Gidip ölülere okudukları bir kitap haline getirmişler. Yasin suresini mesela gidiyorlar, ölülere anlatıyorlar değil mi? Okuyorlar Kur'an şeyini. Oysa Yüce Rabbimiz Yasin suresinde ne diyor? Bu Kur'an diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için inmiştir diyor. Kovmuş yatan Allah'ın diri olanlar. Yani ölü bir insanın nasıl bir iş, ben onu okuduğumda zaman, Yasin suresi okuduğun zaman içinde birçok emir, yasak ve şeyler var. Sınırlar belirtiliyor. Hı hı. İman hakikatleri var. Bir ölüye bunu okuduğun zaman, ölü oradan kalkıp geri gelip bu hareketini düzeltip tekrar mı oraya gidecek?
Mümkün değil, evet.
Ölülere sözünü, yani ölü bunu, yani diri olanlara bunu yapacak, daha önceki hayatında bunu uyarman gerekiyor ki o adam o bilgileri alsın, Allah'ın sınırları içinde yaşasın, Allah'ın emir ve yasaklarını uygulasın, öldüğü zaman değil mi, hesabını verebilecek duruma gelsin. Demek ki bu uygulama, İslam dünyasının yaptığı bu uygulama tamamen yanlış.
İnşallah.
Doğrusu ne? Doğrusu Kur'an'da yazdığı gibi. İşte bizim de tek kitabımız, tek sorumlu olduğumuz kitap Kur'an-ı Kerim, sorulacağımız kitap. Onun için biz bu kitabı çok iyi bilmemiz lazım. Bütün değil mi? Kardeşlerimize buradan tekrar şey yapıyoruz. Kur'an'ı okuyun, içindeki emir ve yasakları, Allah'ın sevdiği ve sevmediği şeyleri öğrenin. Ona göre hayatınıza yön verin. Ki hesabın yapılacağı gün utanmayalım inşallah hep beraber.
Tabii Kur'an'a baktığımızda da Allah gerçekten sürekli söylüyoruz. Sık sık da bahsedebiliriz aslında. Kur'an'ın içinde Allah bazı sırlar vermiş. Ve buna göre yaşadığında insan ancak hem kalben huzur bulabiliyor ve hayatı güzelleşiyor. Bunun dışında Kur'an'ın dışında bir hayatın insana mutluluk, huzur vermesi mümkün değil inşallah. Yani i̇nşallah. Kur'an'a göre yaşamıyorsa, çünkü Allah bizi dünyada yarattı, var etti ve belli bir amaca yönelik olarak var etti. Bir imtihan gereği değil mi? İnsanın karşısına güzellikler de çıkartıyor Allah, zorluklar da çıkartıyor inşallah. Şimdi Kur'an'a göre yaşayan ve Kur'an'ın sistemini hayatına geçirebilen ve bunun için bu şekilde hayatını sürdüren bir insan, Allah'ın vermiş olduğu hem güzellik olsun hem zorluk olsun herhangi bir şekilde sıkıntıya uğramıyor. Veya işte güzellik, bolluk karşısında da şımarıp azmıyor inşallah. Yani evet. Allah değil mi, bunu Kur'an'da bildirmiş. Tabii. Şimdi bir zorluk olduğunda Allah Kur'an'da diyor ki bir ayette, mesela İnşirah suresi 5 ve 6'da şeytandan Allah'a sığınırım. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Şimdi bunu bilen birisi değil mi? Yani Kur'an okuyorsun ve Allah'ın sana ayette belirtmiş olduğu bir ifade. Devam ediyor inşallah. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. Şimdi buna göre yaşarsın değil mi? Allah karşısında bir imtihan gereği zorluk çıkardı. Ama ayette diyor ki zorlukla beraber kolaylık vardır. İnsan bilir bunu. Mümin olan değil mi? Samimi olan kişi. Allah özel olarak benim karşıma böyle bir imtihan gereği zorluk çıkardı. Ama mutlaka kolay bir şekilde de Allah tarafından çözülecektir. İnşallah Allah kaderde çözmüştür. Bu bilinçli olur ve sıkıntıya kapılmaz. Ama bu mantıkta, bu zihniyette olmayan birisi, değil mi? Allah için yaşamayan, Kur'an'a uymayan birisi de zorluk karşısındaki şahit oluyoruz, tanık oluyoruz inşallah. Buna göre yaşamayan birisi son derece sıkıntıya uğruyor. Son derece zorluk çekiyor. İşte karamsarlığa kapılıyor değil mi? Yani nasıl ben bunu çözeceğim? Niye benim karşıma çıktı? Keşke olmasaydı gibi garip ifadelere başvurabiliyor. Tabii. Ama Allah bunu istemiyor. Bu Kur'an'ın sırrıdır. Allah imtihan gereği her şey bize karşımıza zorluk çıkartacaktır. Çıkmasa zaten şaşırmak lazım. Çıkartacaktır ama Kur'an'a göre yaşayan birisi de, Kur'an'ı çok iyi bilen birisi de Allah tarafından bu zorlukların en kolay şekilde çözüleceğini bilir.
Çünkü burası bir imtihan dünyası. Allah evet. zaten bunu imtihan dünyası olarak yarattığını söylüyor. Tabii. Kur'an okuyan herkes bunu
zaten biliyor. Böyle olacak.
İmtihan için geldiysen imtihanına nasıl karşılık vermeni, imtihanda neler çıkacağını ve ne tür bir karşılık vereceğini de Kur'an'dan öğreniyor i̇nşallah, olman inşallah. Gerekir. Ama insanlar Kur'an'ı terk edince, Yüce Rabbimizin ayette belirttiği gibi konmuş yazan Allah'a sığınırım. Ve elçi dedi ki, Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Yani Kur'an'ı terk edince, hurafelerle yaşamaya başlayınca, zanla hareket etmeye başlayınca, tabii ki bu imtihandan habersiz. Bakın kader anlayışları bile hatalı bir şey ortaya çıkıyor. Kader anlayışlarında bile zafiyet ortaya çıkıyor. Sanki haşa kaderini değiştiren insanlar var. Allah'ın iradesi dışında Allah'ı bir ve tek olarak tanıyamıyorlar. Allah'ın bir ve tek olarak tanıyamadığı için de Allah'tan başka güçlerin olduğunu, Allah'tan başka korktuğu varlıklar var. Allah'tan başka değil mi? Gücü olan varlıklar var. Sanki Allah'tan başka rızık vericiler var. Kendi kazandığını zannediyor. Halbuki her şeyin Allah yoktan yaratılan bir varlıksa, her şeyi sana Allah'a seni yaratanın verdiği kadar sende var. Tecelli olur.
Evet inşallah.
Senin etrafında her gördüğün şeyi her saniye Allah yaratıyor. Bunun değil mi? O zaman ne oluyor? Çarpık bir iman, Allah'a inanç ortaya çıkıyor. Bunun i̇nşallah. Da tek kurtuluş yolu Kur'an'ı terk etmeyeceğiz. Kur'an'la iç içe yaşayacağız değil mi? Her an Kur'an okuyacağız ve Kur'an'daki o üstün Allah'ın aklındaki şeyleri hepimiz özümseyip hayatımıza geçireceğiz inşallah.
Tabii. Yani Allah bunun olacağını söylüyor zaten. Yani Allah'ın yarattığı müşrikler var, münafıklar var. Tabii. Kafirler var, tabii. Fasıklar var. Bir de iman edenler var inşallah.
İnşallah.
Hep iman edenlerle etmeyenlerin bir mücadelesi oluyor inşallah. Fikri mücadele. İşte ahir zamanda da Allah mutlak galip geldirttiriyor.
Maşallah.
Yani az sayıdaki iman edeni, Mehdi'yi, talebelerini, Hazreti İsa'yı talebelerini, iman edenleri mutlaka galip getirttiriyor. İnşallah. Yani Allah'ın kaderi bu şekilde. Şimdi o döneme herkes şahit oluyor birer birer. Hakikaten küfrün sistemi çöküyor. Allah'ın ayetlerin hepsini tecelli ettiğini hakikaten gördük. Mesela şimdi, değil mi? Müşriklerden bahsettik, münafıklardan bahsettik. Dini karmakarışık hale getirmişler. Bu da ayet. Bakın Allah diyor ki müşriklerin yaptıklarını anlatıyor, yanlışlığını Allah. Devamında ayetin hem onları helake düşürmek, şeytandan Allah'a sığınırım, hem onları helake düşürmek, hem kendi aleyhlerinde, yani kendi aleyhlerinde bir durum oluşturuyorlar kendi kendilerine, hem kendi aleyhlerinde dinlerini karmakarışık kılmak için diyor.
Maşallah.
Karma karışık. Yani öyle bir hale getirmişler ki tam anlamıyla. Yani karma karışık yaşanması imkansız. Allah şöyle buyuruyor yalnız. Allah dileseydi bunu yapmazlardı. Sen onları ve düzmekte oldukları iftiraları bırak. Demek ki iftira atıyorlar. Kime iftira atıyorlar? Gerçek Müslümanlara iftira atıyorlar. Hakikaten hadislerde de Peygamberimiz tam bunu bildiriyor. Bakın ahir zamanda mesela diyor ki ümmetimden başı sarıklı 70 bin kişi olacak diyor. Deccaliyetin tarafında Mehdi'ye karşı bir mücadelede bulunacaklar. Her türlü iftirayı da atacaklar. Hatta İmam Rabbani Muhittin Arabi Hazretleri de açıklıyor. Yani hadislerle dayanarak, hadisleri nakille. Bunlar böyle kendi dinlerini mahvetmekle suçluyorlar Hazreti Mehdi'yi. Yani ciddi bir mücadele var yani böyle direniş olacak Hazreti Mehdi'ye karşı. Ya sen ne yapıyorsun? Sapıklıkla suçlayacaklar.
Tabii.
Sapık olarak itham ediyorlar haşa. Yani Hazreti Mehdi gibi Hatemül Veli, Allah'ın halifesi, yani Peygamberimizin çok sayıda hadiste korkusunu, üstün ahlakını övdüğü Hazreti Mehdi'yi sapıklıkla suçluyorlar. Çok acayip. Yani o kadar böyle azgın bir müşrik şey var. Başlarında da Medineli bir alim diyor böyle. Hakikaten o dönemin böyle özel, bilgili, alim, yani sahtekar alim tabii. Bir münafığı da onların başında Mehdi'ye karşı mücadele ediyor. Yine bakın hadiste Peygamberimiz, ahir zamanında türemeler çıkacak, beyinleri çalışmayacak. Konuşurken çok güzel konuşacaklar diyor, tarif ediyor. Hı hı. Hakikaten güzel konuştuklarını söylüyor Peygamberimiz. Kur'an okuyacaklar. Hatta Kur'an'la yapıyorlar. Yani Kur'an'da okuyorlar. Fakat imanları gırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Buhari'de, Müslim'de, Ahmed bin Hanbel'de, Müsned'de olan hadis inşallah. Aynı zamanda böyle çıktı. Yani bilen biliyor işte. Hı. Burada ismi geçenler tenzih ederiz. Her gören görüyor televizyonda, her yerde artık açıkça bir şekilde gözüküyor. İmanları gıttan yani sahtekar oluyorlar.
Tabii.
Yani Kur'an'ı anlatıyor, okuyor fakat uygulamıyor, hayatına geçirmiyor. Bir kere Kur'an'ı uygulayan biri mutlaka İttihad-ı İslam'ı savunması lazım. Aksi olamaz yani Allah'ın emri. Değil mi? Mutlaka Allah'ın dağılıp ayrılmayın ayetine uyması gerekiyor. İnananlar ancak kardeştirler. Mutlaka. Yani İttihad-ı İslam için çabalaması gerekiyor. İttihad-ı İslam için çabalayan biri mutlaka Mehdiyeti savunması gerekiyor. Bir lider olacak başta. Mutlaka bir başı olacak. Kur'an'daki sistem bu şekilde. Her dönem dönemin imamı var. Peygamberler dönemlerin imamları. Müceddidler var dönemin imamları. Evet. Nasıl Bediüzzaman Said Nursi, Peygamberimiz döneminde Peygamberimiz, Hazreti İbrahim döneminde Hazreti İbrahim. Değil mi inşallah? Dönemin imamı. Allah'ın sistemi bu şekilde. Hı hı. Mutlaka Mehdi'yi savunması sırf Mehdi'ye karşı çıkmak adına bir şey fark ettikleri için İttihat-ı İslam'a da karşı çıkıyorlar. Bu dönemde olmayacak diyor. 500 sene önce öteye ötelemeye çalışıyor. Veya geçmişe geri atmaya çalışıyor. Evet. Çok acayip. Bunun, iman hakikati yani böyle.
Bunlar iman hakikati şöyle. Allah'ın Kur'an'da bahsettiği namaz kılan insanların içinde, infak eden insanların içinden olacağını söylüyor Yüce Rabbimiz. Mesela onlar, olmuş yeten Allah'a sanırım. Onlar namazlarını yanılgıdadırlar. İşte şu namaz kılanların vay haline derken Yüce Rabbimiz değil mi? Onlar namazlarını yanılgıdadırlar. Onlar namaz gösteriş yapmaktadırlar. Yani, evet. Adam namaz kılıyor. Mesela onlar diyor, vermekte infak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey namaza isteksizce kalkmaları ve hoşlarına gitmiyorken infak etmeleridir.
Maşallah.
Adam namaza kalkıyor gene ama isteksizce kalkıyor. Nasıl bir yapı olduğunu da Yüce Rabbimiz bize gösteriyor. Hani o müşriklik yapının, münafıklık yapısının bize nasıl olduğunu. Mesela infak ediyor, Allah yolunda para veriyor. Ama hoşuna gitmiyor. Ya bu da nerede yani ne zihniyetle yaptığı belli. Mümin nasıl yapıyor? Yüce Rabbimizin ayette belirttiği gibi konuşuyor. Onlar diyor vermekte olduklarını Rablerine dönecekler diye kalpleri ürpererek verenler diyor. Değil mi? Müslüman elhamdülillah bir şey yaparken Allah için yaptığının farkında, Allah'a döndüğü zaman onun karşılığını Allah katında bulacağının, değil mi? Allah'ın hoşnutluğu, Allah'ı çok sevdiği için her saniye kendisini yarattığını Allah'ın farkında olan insan bunu
İnşallah,
yapar.
Inşallah.
Her saniyesini Allah'a borçlu olduğunu bilen insan, değil mi? Birisine borçluysan onun için bir şey yaparken, değil mi? Çok seversin. Ve onun için yaparken de o şevkle aşkla yaparsın. Bunu yapamıyorlar. Neden? Çünkü iman yetersiz diye. Hocamızın hep söylüyor. İman zafiyeti var diyor. O iman zafiyeti. Hocam Rabbimiz birçok ayette hep iman hakikatlerine dikkat çekiyor. Neden? O iman zafiyeti ortadan kalkması için. Göklerin yerin yaratılışı, hayvanlardaki deliller, gece gündüzün arda arda gelişi, tohumlar, değil mi? Birçok şeylerde. Her yerde Yüce Rabbimiz onları belirtiyor ki imanı kuvvetli olan insan ancak Allah'a gereği gibi takdir eder. Yüce Rabbimiz bir ayette diyor ki olmuş şeytan Allah'a sanırım. Allah'tan en çok alim olanlar içleri titreyerek korkar diyor.
İnşallah.
Nasıl oluyor? Alim olan çok daha bilgi sahibi olursak Allah hakkında, yaratılış hakkında, kainat hakkında bir bakıyoruz hiçbir şey tesadüfen olamıyor. Tesadüfen olmazsa onu üstün yaratan bir akıl var.
İnşallah.
Bir bakıyoruz hiçbir şey bizim kontrolümüzde değil. Yüce Rabbimiz ne diyor? De ki diyor olmuş şeytan Allah'a sanırım. Kendim için yarardan ve zarardan hiçbir şeye malik değilim de diyor. Ben bakıyorum. Ne mide asidimi ben üretiyorum. Ne nefes o şeyi hücrelere ben oksijen taşıyorum. Ne değil mi böbreğimi ben çalıştırıyorum. Ne karaciğerimi ben çalıştırıyorum. Benim için, benim yaşamım için şu anda onlar çalışıyor. Ben uyusam da çalışıyor. Kainata bakıyorum. Güneşin sıcaklığı, büyüklüğü, yakınlığı, kainattaki dengeler, dönüş yörüngeler, dünyadaki katmanlar, mağmada olan olaylar, bitkilerin varlığı, oksijen oranının korunması, o bakterilerin varlığı hepsi benim yaşamam için var. Ben onların olmadığı takdirde ben yaşamı süremem ve bunların hepsinden hiçbirinden ben haberim yok. Araştırdıkça bunları görüyorum ve bu gördüğüm şeyler Yüce Rabbim Allah'a beni götürüyor. İnşallah. Değil mi? Ona gereği gibi hakkıyla takdir ediyorum. Ona gereği gibi kul olmak için elimden gelen çabayı da bu şekilde ortaya koymaya çalışıyorum.
Yani Allah bir ayette şöyle buyuruyor hocam Nur suresinde. Kovulmuş şeytanın Allah'a sınırım. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan, zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı, dehşet, allak bullak olacağı günden korkarlar. Yani müminler alışverişte, ticarette, şeytanın çekici kıldığı noktalarda bile olsalar, zekatı vermekten, Allah yolunda infak etmekten, Allah'ı anmaktan, şükretmekten alıkoymazlar asla. İnşallah.
Her an aklında oluyor. Çünkü her saniyesine ona borçlu. Tabii. Her saniyesine ona borçlu olduğunu bilirsen ona göre yaşarsın.
İnşallah.
Değil mi? O kurallara göre yaşarsın.
Tabii inşallah.
Allah zaten yarattığı delilleri net olarak hep gösteriyor. İnsan her sabah uyanması, her gece uyuduğunda mesela uyuyabilmesi ve uyandığında uyanabilmesi bir mucize oluyor. İnsanın buna şükretmesi gerekiyor. Her saniye nefes alabilmesi. O yüzden insan her saniye zaten bunu düşünmek için kendini inşallah buna odaklamalı. Çünkü şeytan vesvese veriyor. Çeşitli şeyler düşündürebiliyor. Allah zaten bunun olabileceğini söylüyor. Bu da ancak Allah'ı anarak ve Allah'ın dilediklerini yaparak Allah bunu mümkün olabileceğini söylüyor inşallah. Bugün de programımızın, sohbetimizin sonuna geldik inşallah. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.
İnşallah.